İyi akşamlar sayın seyirciler. Adnan Oktar'la baş başa programı ile karşınızdayız. Bu akşam Çay TV ve Aksu TV ekranlarından sizlere ulaşıyoruz. Değerli konuklarım Sayın Doktor Oktar Babuna ve Sayın Doktor Cihat Gündoğdu. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
Hoş bulduk. Siz nasılsınız?
Evet, çok önemli, birbirinden önemli konularımız var. Sayın Adnan Oktar da ilerleyen dakikalarda aramızda olacak. Ancak konularımıza geçmeden önce yayın yaptığımız canlı olarak bize ulaşabildikleri radyolarımızı ve internet sitelerimizi hemen hatırlatmak istiyorum. Efendim Mavi Karadeniz Radyo 106.4, Radyo Star 94 Aksaray, Güneydoğu Radyo 99.6 Şanlıurfa, Emek Radyo 101 Mardin, Enerji Radyo 90 Ordu, Keyif FM 92.7 Nevşehir, Radyo 37 95.2 Kastamonu, ASR FM 96 Adıyaman, Ilgın FM 97.4 Konya ve civarına yayın yapan radyomuz. Ve internet sitelerimiz var: www.haberhilal.com, harunyahya.tv, bugraayan.com, selamhaber.com internet sitelerinden de bizleri canlı olarak takip edebilirsiniz efendim. Tekrar hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Evet, birbirinden ilginç konularımız var dedik. Dilerseniz Oktar Bey sizden başlayalım. Zamanki gibi Darwinizme ilişkin ilginç açıklamalarınız var. Neler söyleyeceksiniz bu konuda? Gerçi son dönemde sizlerin de katkılarıyla zaten bu konu hak ettiği yere ulaştı. Sizin de başarılı çalışmalarınızla neler söyleyeceksiniz?
Tabii Darwinizm, neden Darwinizm? Çünkü Darwinizm çok büyük bir bela. Hangi topluma girse bela getiriyor. İnsana sen hayvansın, tesadüfen meydana geldin. Dolayısıyla bir yaratıcıya karşı sorumluluğun yoktur. Güçlüysen ayakta kalırsın. Çatışma ilerlemenin mantığıdır temelini verdiğiniz zaman gördük. 20. yüzyılda 350 milyon insanın ölümüne sebep olduğu, 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı, bunun gibi birçok savaş, komünizm, faşizm, anarşizm, terörizm, ırkçılık, hepsi Darwinizme bağlı olarak ortaya çıktı. Onun için bu sapkın pagan dininin, batıl dinin kaldırılması gerekiyor. Çünkü zaten bilimsel olarak hiçbir geçerliliği yok. Son derece saçma. Tesadüfen hiçbir şeyin olamayacağı artık. Bilimsel, çünkü eskiden bir büyü gibiydi böyle. İşte vardır, kayıp halka vardır, şudur, insanın atasıdır, yok bilmem kimin atasıdır diye böyle yutturuyorlardı ama hocamız bilimsel delillerle ortaya çıkınca, fosillerle, dünya çapında müthiş bir gerilemeye girdi. Yeni kuşaklar, özellikle gençler çok rahat kavruyorlar artık böyle. Okullarda hocalarına karşı çıkıyorlar. Karşı çıkıyor derken fikren tabii böyle. Yanlışlığının bütün dünya çapında anlaşılmaya başlandı. Bu belanın ortadan kalkması gerekiyor. Darwinizm ortadan kalktığı zaman çatışmanın felsefesi ortadan kalkar. O zaman çatışma diye bir şey kalmaz. Güzel ahlak, merhamet, sevgi, şefkat, tolerans, karşılıklı saygı, sevgi, adalet, bunlar yeryüzüne gelir, Darwinizmin yerine geçer. Yani bütün bu çatışmaların, kan dökmenin yerine bunlar geçer. Kan dökme ortadan kalkar. Bu yüzden Darwinizme karşı fikri mücadele çok önemli. Hocamızın üstünde durmasının sebebi bu. Çünkü biliyorsunuz 300 kitabı var. Yaklaşık 40 kitabı sadece bir şekilde Darwinizmin bilimsel olarak çürütülmesiyle ilgili. Biz de bugün Cihat Bey'le biraz daha onların iddialarından da bahsederek konuya değinelim istiyoruz. Mesela şimdi tabii tesadüfe hiçbir şey olmaz. Bu çok açık. İşte 300 milyon fosil var. Bir tek protein bile tesadüfen olamıyor. Çünkü olması için mutlaka tam bir hücre gerekiyor. Bunu daha önce hocamız defalarca vurguladı ama çok önemli bir konu. Bu Darwinizmi en temelde bitiriyor. Bakın, bir tane protein olması için 60'a yakın başka protein gerekiyor. Tek bir protein olması için bu kadar yeterli mi? Değil. Protein fabrikası gerekiyor. Bu da proteinler. Onun yanında proteinlerin yapımında yer alan bu 60 tane enzimin yanında proteinlerin katlanmasını sağlayan ayrı proteinler gerekiyor. Bakın, amino asitlerin, amino asitlerden oluşuyor ya proteinler. Hı hı. Amino asitleri sentezleyecek onlarca başka protein gerekiyor. Bunlar yeterli mi? Değil. Hücrenin enerji ihtiyacı var mı? Mitokondri gerekiyor. Golgi denen posta merkezleri var, adrese gönderen proteinleri. Bu gerekiyor. Bunlar da yeterli değil. Tam bir hücre olması gerekiyor. Hücrenin mükemmel zarı olacak. Bütün organelleriyle canlı bir hücrenin olması gerekiyor. Bakın, bu Darwinizmi kökünden bitiriyor. Çünkü bir tane protein bile tesadüfen olamazsa, ki amino asitler bile tesadüfen olamıyor, O zaman binlerce proteinin meydana getirdiği hücreler, canlı hücreleri, o hücrelerin meydana getirdiği canlı varlıklar hiç olamıyor demektir bu. Dolayısıyla fosillere bile ihtiyaç yok ama Allah 300 milyon fosille de ayrıca yalanlanıyor Darwinizm, Allah'ın yarattığı. Çünkü fosiller birdenbire eksiksiz kusursuz olarak ortaya çıkıyorlar. Hiç değişmiyorlar yüz milyonlarca yıl. Bu da Darwinizmi bitiriyor. Biz şimdi iddialarına da bakalım bugün. Genel olarak mantığına baktıktan sonra çeşitli iddiaları var. Cihat Bey başlayabilir, ondan sonra da devam edelim.
Buyurunuz efendim. Ben uyuyorsanız bir alıntıyla sözüme başlamak istiyorum. Tabii çok tanınmış bir evrimci Fred Hoyle. Kendisi şu anda yaşamıyor. Geçtiğimiz yıllar içinde ölmüştü. Şöyle bir alıntısı var kitabından. Uzaydan Evrim adlı kitabında şöyle bir ifadede bulunuyor. Diyor ki aslında yaşamın akıl sahibi bir varlık tarafından meydana getirildiği o kadar açıktır ki insan bu açık gerçeğin neden yaygın olarak kabul edilmediğini merak etmektedir. Bunun kabul edilmemesinin nedeni bilimsel değil, psikolojiktir diyor. Yani diyor ki biz evrende, kainata baktığımızda, işte canlılara baktığımızda ne görüyoruz? Bir akıl görüyoruz, bir şuur, bir bilinç görüyoruz ve bununla bir yaratılış görüyoruz. Evet. Yani tesadüfe yer olmadığını zaten kabul etmemek mümkün değil. İster profesör olsun, isterse asistan olsun, isterse öğrenci olsun ya da herhangi bir vatandaş olsun yani bilime uzak bir insan olsun. Baktığında tabii ki tesadüfi olamayacağı açık ve net. Ama demek ki nedir problem burada? İdeoloji. Evet. İdeolojik sebeplerle bunu böyle savuna gelmiş oluyorlar. Şimdi Oktar Bey'in de bahsettiği gibi yani temeline indiğimizde daha bir proteinin tesadüfler sonucu meydana gelemeyeceğini çok açık bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi canlılarda bakın ilkel diye bir canlı yok bir defa. Bu çok kesin ve net bir gerçek. Çünkü elektron mikroskoplarıyla baktığımızda, incelediğimizde en basit bir mikrobu ele alalım. En basit bir bakteri. Mycoplasma hominis denen bir bakteri. Bunun 600 çeşit proteini var. Bakın içinde 600 çeşit protein. Motor var demek. Yani bir protein bir motor olarak nitelendirelim. Ve bir protein bir motor ve bir işlev görüyor. Bir fonksiyonu var. Ne yapıyor? Bir üretim yapıyor. Hücrenin içinde. 600 farklı motora sahip bir fabrikadan bahsediyoruz. Bir şehirden bahsediyoruz daha doğrusu. Öyle değil mi?
Evet.
Ve bir tane motoru ele alalım. O motorlardan bir tanesi yani bir protein kaç tane parçadan oluşuyor diye baktığımızda yaklaşık 400-500 parçadan oluşan kompleks yapıya sahip bir motordan söz ediyoruz burada. Şimdi bir parçasının yerini değiştirsek, bakın alsak demiyorum. Yerini değiştirsek o motor çalışmaz.
Sistem bozulacak, doğru.
Sistem bozulur, öyle değil mi? Yani bir tane motorun bile içindeki o en basit olan, en küçük olan mikrobun bile içindeki tek bir proteinin varlığı zaten yaratılışın en büyük delili, kanıtı olmuş oluyor. Biz bir arabanın motoruna baktığımızda onun tesadüfen olduğunu öne sürebiliyor muyuz?
Mümkün değil.
Değil. Ya da bir arabanın motorunun işte parçalarını değiştirdiğinde çalışmayacağını biliyoruz. Tesadüfler sonucu olamayacağı ortada. O zaman niye hücreye o zaman tesadüf diyebiliriz? Diyemeyiz ki. Hiçbir şekilde diyemeyiz. Zaten söyleyemeyeceklerini de onlar da biliyorlar. Kabul ediyorlar. Ama bakın sırf demek ki psikolojik nedenlerle yani ideolojik sebeplerle hala tesadüf mantığının üzerine durabiliyorlar.
Bir programda siz altını çizmiştiniz. Bir insana belli bir yalanı belli bir süre söylerseniz o topluluk bir süre sonra o yalanın bir kısmını doğru olarak kabul eder diye. Doğru. Sanıyorum temelinde de böyle bir şey yatıyor değil mi?
Evet, hatta bu sözü söyleyen de yine hatırlatalım izleyicilerimize. Nazi partisinin işte Hitler'in propaganda bakanı Goebbels tarafından söylenmiş bir sözdür. Yani doğru, o kitleleri bakın nasıl kandırdılar, nasıl yönlendirdiler o zamanın Almanya halkını ve nasıl dünya savaşına yol açtılar değil mi?
Doğru.
Demek ki bir yalan sık sık tekrarlanırsa işte bakın Darwinizmin getirdiği belalar. En büyük örneği dünya savaşları. İnsanları bu şekilde kandırabiliyorsunuz demek ki. Ama bir kısmını kandırabiliyorsunuz. Eğer bir tarafta da gerçeği anlatan birileri varsa, biz de onlardan biriysek Allah'ın izniyle, başta Adnan Bey olmak üzere, Sayın Adnan Oktar olmak üzere yazdığı eserlerle insanları bilinçlendirebiliyorsak ne mutlu bize. Ki bilinçlendirdik de artık toplumlar Darwinizmi bir safsata olduğunu farkındalar. Evrimcilerin itirafları ortada. Web sitelerimize girildiğinde eserlerine bakıldığında Sayın Adnan Oktar'ın görülebiliyor, öğrenilebiliyor. Artık hiçbir öğrenci bir hocası üniversitede anlattığında Darwinizmi, evrim teorisini, gözü kapalı bir şekilde inanmıyor. Herkes karşı çıkıyor. İlkokullarda bile artık karşı çıkıyorlar. Yani ilkelden gelişmişe doğru bir süreç yok. Yani ilkel denebilecek bir canlı yok. O en basit bakteri 600 çeşit motora, 600 çeşit proteine sahip. Ortalama bir bakteri 2000 çeşit proteine sahip olduğunu görüyoruz. İnsan vücudunda 200 bin çeşit protein var. 1,5 milyon canlı türü olduğu tahmin ediliyor yeryüzünde. 1,5 milyon canlı da
30 milyona kadar.
Evet. Evet. Bu 30 canlı milyona türü kadar da devam edebilir. Her gün daha yeni yeni canlı türleri keşfediliyor çünkü yüz binlercesi yeni keşfediliyor. O zaman yani düşünebiliyor musunuz bu kompleks motor çeşitlerinin, kompleks proteinlerin sayısını? Yüz milyonlarca.
Milyonlarca evet.
Bir tane evet. Motorun bir tane proteini tesadüfen olamayacağı ortadayken yüz milyonlarca protein tesadüfen oluşması bahis olamaz.
Evet, kesinlikle. Bu ara fosil konusunda birazcık da programımızı yeni izleyen izleyicilerimiz için sizden bilgi almak istiyorum Oktar Bey. Neler söyleyeceksiniz? Canlıları zaman zaman programlarımızda da sizler de inceliyorsunuz, bilgiler veriyorsunuz. Mükemmel yaratıklar. Başta fosillerinde hiçbir mutasyona uğramamışlar. Buna ilişkin neler aktaracaksınız?
Yani mutasyon demek tesadüfi, DNA biliyorsunuz harflerden oluşuyor. Hı hı. Bunların üzerinde dış etkenlerle, radyasyon, ultraviyole, bazı kimyasal etkiler gibi dış etkenlerle olan rastgele değişiklikler, tesadüfi demeyeyim de rastgele değişikliklere mutasyon ismi veriliyor. Yani yeni bir harfin eklenmesi, yeni bir başka bir orada var olan bir harfin çıkması, yer değiştirmesi, kopmalar, bunlara mutasyon deniyor. Ya bu şuna benziyor. Mesela bir bilgisayar var. Değil mi? Bilgisayar çok kompleks bir alet. Buna çekişle vurmak gibi bir şey. Ya da arabanın kendi benzetmeleri bu dünyanın en ünlü biyoloji kitabında diyorlar ki arabanın motoruna ateş etmek gibidir diyorlar. Ateş ettiğiniz zaman arabanın motoruna mutlaka zararlı olur. Onlar zararlı değil faydalı olduğunu, güya motor daha iyi bir motor haline dönüşecek olduğunu iddia ediyorlar. O kadar saçma bir şey. Dolayısıyla mutasyonların %99'u zararlı, %1'i etkisizdir. Şimdi bunlar diyorlar ki mutasyon gibi bilinçsiz mekanizmalarla bir de doğal seleksiyon ekliyorlar. Doğal seleksiyon nedir? Doğal seleksiyon doğada daha iyi, daha güçlü olan canlıların seçilmesi onların mantığıyla, zayıf olanların elenip yok olması. Fakat hiçbir zaman doğal seleksiyon DNA üzerine bir değişiklik meydana getirmez. Dolayısıyla yeni genler, yeni proteinler, yeni organlar, yeni türler kesinlikle oluşmaz. Sadece iyi canlılar ayakta kalır. Bu doğru. Mesela zebra sürüsünü kovalayan yırtıcı hayvanları düşünelim. Hızlı olan zebralar kaçar. Değil mi? Yavaş koşanlar yakalanır. Bu bir şey yapmaz ama yani zebra hep zebra olarak kalır. Başka bir türe mesela ata dönüşmez ya da başka bir şeye dönüşmez. Dolayısıyla doğal seleksiyonun da evrimleştirici mekanizması yoktur. Mutasyonun da yoktur. Evrimleştirici bir mekanizma yoktur. Tesadüfen değişiklik olmaz canlılarda. Bunu fosiller gösteriyor bize. Fosiller neyi gösteriyor? Canlıların birdenbire eksiksiz, mükemmel şekilleriyle ortaya çıktığını gösteriyor. Bakın burada gerçek fosil resimleri var. Burada gördüğünüz gibi. Bunlar Adnan Bey'in yaralış atlasından. Baktığımız zaman mesela burada 54 milyon yıllık kemikli turna balığı. Bakın bu günümüzde yaşayan hali.
Evet.
Bu 50 milyon yıl önceki hali. Bir fark var mı?
Hayır. Hiç
milimetresi aynı. Milimetresi aynı. Bakın pulları bile
pulları
seçiliyor.
Bile aynı
evet seçiliyor.
Pulları bile seçiliyor. Tamamen aynı. Neymiş? 50 milyon yıldır hiç değişmemiş. Yani evrim olmamış. Bunu fosiller gösteriyor. Bakın daha detaylı, daha yakından çekimleri. Çok
pulları
büyük bir
ihtimalle.
Tabii o kadar detaylı ki milimetresi milimetresine mükemmel. Simetrisi değil mi? Organlarının, pullarının düzgünlüğü.
Evet.
380 milyon yıllık trilobit. Trilobit nesli tükenmiş, soyu tükenmiş bir canlı. Hı hı. 500 milyon yıl önce ortaya çıkıyor. Bakın trilobitin özelliği, bir gözü var trilobitin. Günümüzdeki yusufçuk ve arılarda bulunan petek göz yapısının aynısı. Binlerce mercekten oluşuyor. Yani 2-3 bin tane merceği olan her biri çift mercekli petek gözler böyle. 1200 tane var iki gözünde birden. Her birinde ikişer tane var öyle düşünün. Yani, 3000 tane gözü olabiliyor.
Ki yani bugünkü göz yapılarından daha kompleks olduğu anlaşıldı. Çünkü normal bugün gördüğümüz gözlerde tek lens varken trilobitin gözünde çift lens sistemi var her bir peteğin içinde. Çünkü suyun altında net görmesi lazım. Her iki lens birbirlerine yaklaşıp uzaklaşarak retinanın üzerine görüntüyü doğru olarak düşürebiliyorlar bu sayede. Çok daha gelişmiş, en gelişmiş göz sistemini 520 milyon yıl önce görebiliyoruz.
Evet ve birdenbire ortaya çıkıyor. Bakın bu çok önemli. Evrimciler şunu iddia ediyorlardı. İlkelden güya komplekse doğru bir gelişim olması lazım. Öyle bir şey yok. Evet. Göz birdenbire ortaya çıkıyor. Zaten öyle olmak zorunda. Çünkü neden? Gözün en ufak bir eksikliği olduğu zaman görmüyor. Zaten bir kere bu Allah'ın yarattığı kesin bir delili. Çünkü gözün tam olması lazım.
Evet.
Basamak basamak oluşamaz. Bu evrimi çürütüyor birincisi. Tabii. İkincisi çok üstün bir akıl olacak. Allah'ın sonsuz aklı. Daha göz gibi bir organ yokken fotonu yaratmış olan dışarıda biliyorsunuz ışık fotonlardan oluşuyor. Dalgalardan ve fotonlardan oluşuyor. Fotonları yarattığını bilen ve onu algılayacak bir organ yaratan üstün bir akıl. Evet. Bu ancak Allah'ın aklı olabilir. Kesinlikle. Çünkü olmayan bir şeyin varlığı bilinemez. Hayal bile edilemez değil mi? İnsanın mesela 5 tane duyusu var. Bize deseler ki 6. 7. 8. duyuları siz söyleyin bakalım. Hayal edebilir misiniz? Edemezsiniz. Ancak Allah bilebilir bunu. Devam edelim. 50 milyon yıllık Percopsida diye bir balık bakın. Aynısı. Her şeyle aynı. Başı, kemik yapısı, omurga yapısı, kuyrukları, yüzgeçleri bakın. Gördüğünüz görüyorsunuz.
Evet, her şeyle aynı.
Milimetresine aynı. 295 milyon yıllık deniz kestanesi. Bütün dikenlerin en ufak detayına kadar duruyor. Tıpatıp aynısı. En ufak bir değişme yok. Değişme. Çıktığı andan itibaren, yaralıldığı andan itibaren hiç değişmemişler. 50 milyon yıllık yaprak bakın damarları değil mi? Yapısıyla kenarları, köşeleri hepsi tıpatıp aynısı. Burada çok yakın çekim görüyorsunuz. Damarlanma damarlarıyla birlikte.
Bu fosil
birlikte.
Değil mi? Evet.
Evet fosil.
Maşallah.
Ceratopogonida diye bir böcek. 25 milyon yıllık amber içinde korunmuş. Çok çok güzel korunmuş bakın.
Evet,
milimetresi milimetresine aynı. Kanatları, bacakları, antenleri, başının yapısı ve mükemmel simetrileriyle meydana gelmişler. 150 milyon yıllık kaplumbağa fosili görüyorsunuz bakın burada.
Aynı kabuğuyla.
Burada da kaplumbağanın gerçek hali.
Evet.
Tıpatıp aynısı.
Aynı.
Evet. Ya bu şunu gösteriyor bize. Böyle 300 milyon fosil var. Hocamızın yaratılış atlaslarında binlercesi var. Harun Yahya.org sitesine girerlerse çok rahat olarak bunlara ücretsiz olarak bakabilirler.
Evet. Bakabilirler, indirebilirler
evet.
Değil mi?
Evrimin gerektirdiği ara geçiş formlarından bir tane bile yok.
Yok.
Bunun için de çeşitli iddialarda bulunuyorlar. Şimdi bu iddialardan bazılarını çünkü bazen gazetelerde şurada burada böyle bu köhnemiş iddiaları sürekli olarak dile getiriyorlar. Yani yaptıkları şu aslında genel hatlarıyla. Nesli tükenmiş bir canlının fosilini alıyorlar. Çünkü
evet.
Ara geçiş formu demek mutasyonla ve doğal seleksiyonla olacaksa onların mantığına göre mutlaka simetrisi bozulmuş patolojik eciş bücüş canlılar olması lazım.
Doğru.
Çünkü deneme yanılmayla olacak. Üstün bir aklın varlığını eğer kabul etmiyor dediklerini söylüyor. Haşa yani doğanın güven müdahalesiyle olmuş. Doğa kendisi yaratılmış zaten. Taş, toprak, ağaç, havanın yani kendisi yaratılmış doğanın çok açık bir şekilde. Atomları ilah edinmiş oluyorlar tabii. Tesadüfen olacaksa tesadüf simetriyi bozar. Onların mantığıyla rastlantılar simetriyi bozar. Patolojik canlılar meydana gelir. Bunlardan var mı? Bir tane bile yok. Onun içinde çeşitli iddiaları var. Onu Cihat Bey başlayabilir mesela. Örnek olarak. Evet. Tiktak Rose var mesela. Sık sık bunu dile getiriyorlar. Ya da Archaeopteryx.
Evet. Bir canlı buldular. Bütün özellikleri farklı canlı türlerine sahip özellikleri var. Mesela
nesli tükenmiş bir canlı.
Nesli tükenmiş bir canlı. Farklı canlı gruplarına ait özellikler taşıdığı için dediler ki bu ara geçiş formudur dediler. Yani işte bir kuyruğu var, balıklara benziyor. Bir ayakları var, yürümesine yardımcı. O zaman dediler ki işte bu işte denizden karaya çıkmakta olan bir canlının işte ara geçiş formu olduğunu öne sürdüler. Oysa başka özelliklere de sahip böyle mozaik canlılar var. Onun da mozaik olduğunu daha sonra tabii kabul ettiler. Yani bir ara geçiş formu olamayacağını kabul ettiler. Çünkü mesela platypus denen bir canlı türü var. Bugün Avustralya'da yaşayan bir canlı. Yine aynı şekilde pek çok farklı canlı türünün özelliklerine sahip. Bu canlılara mozaik deniyor. Ve ara geçiş formu olarak hiçbir şekilde öne sürülemiyorlar zaten.
Bakın burada görünüyor. Evet. Tiktaalik özellikleri Nature dergisinde yayınladılar. Bir yassı kafası var. Büyük bir göz kafesi var. Etli böyle kemikli yüzgeçleri var. Dolayısıyla bunu bir ara geçiş formu olarak tanıtmaya kalktılar. 390 milyon yıllık bu yaklaşık.
Evet.
Ondan sonra 385 milyon yıllık olarak tahmin ediliyor yaşı. Ondan sonra bunu güya karaya çıkmaya hazırlanan bir canlı varlık. Halbuki Cihat Bey'in dediği gibi mozaik canlılar bunlar. Yani birçok canlının özelliğini aynı anda bünyesinde bulunduran canlılara mozaik canlı deniyor. Bunlar günümüzde de var. Mesela bakın burada görüyorsunuz. Platypus denilen canlıyı görüyorsunuz burada. Mozaik bir canlı. Bakın bir ördek gibi gagası var.
Evet.
Aynı zamanda memeli gibi tüyleri var. Aynı zamanda sürüngen gibi yumurtlayabiliyor. Hı-hı. Dolayısıyla bakın sürüngenlerin, memelilerin ve kuşların özelliklerini bünyesinde barındırıyor. Titanic mozaiğinin nesli tükenmiş bu şekilde bir canlı. Hı-hı. Dolayısıyla bir ara geçiş formu kesinlikle değil. Bunu değil. Mesela Amerika'da Stephen Jay Gould vardı. Vefat etti de, öldü de. Dünyanın en evrimcilerinden biriydi. Ve evrimci bir paleontolog, 20. yüzyılın en ünlü evrimci paleontoloğu, fosil bilimcisi Stephen Jay Gould diyor ki, mozaik canlılar diyor kesinlikle ara geçiş formu olarak kabul edilemezler diyor. Bunu onlar da söylüyor, biliyorlar. Dolayısıyla bu ara geçiş formu falan değil. Zaten bahsettik, ara geçiş formu olması için mutlaka asimetrik, patolojik canlılar olması lazım. Ve bir organın oluşumunu aşama aşama gösterecek. Mesela omurga, değil mi? Omurganın oluşumunu gösteren canlılar olması lazım. Yani yavaş yavaş olacak. Evet. Sıfırdan eciş bücüşle başlayacak böyle tam bir omurgaya doğru. Eğer evrim gerçek olsaydı. Bakıyoruz omurgalı canlılar Kambriyen balığı, Kambriyen döneminde 500 milyon yıllık, küsür milyon yıllık canlılar var. Bakın burada resmi de olması lazım.
Ki mutasyonda bunlar, evet. İyiye gitmesi de mümkün değil. Düzgün bir forma girmesi de zaten mümkün değil. Evet.
Tabii değil ki. Yani tabii. Yani zaten olmaz mantığı da. Mümkün değil. Fosil delili de yok. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Mantık olarak zaten mümkün değil. Protein bile tesadüfen oluşamıyorsa evrim zaten yok. Ama fosil olarak bakın burada bunlar Kambriyen balıkları. Mükemmel canlılar, omurgalı canlılar burada gördüğünüz. Omurgalı canlı 520 milyon yıl önce birdenbire ortaya çıkıyor. Omurganın yani oluşumunu gösterecek ara aşama yok. Bakın kanat mesela değil mi? Kanatlı canlılar, kuşlar çok kompleks canlılar. Aynı zamanda böcekler de, uçan böcekler de aynı şekilde birdenbire ortaya çıkıyorlar. Yani kuşlar 150 milyon yıl önce Archaeopteryx ilk kuş fosillerinden bir tanesi. Confisionis var, Liangornis var. Yeni 96'lı yıllarda bulunan kuş fosilleri bunlar. Archaeopteryx de daha eskiden de bulundu. 7 tane fosili var. Almanya'da bulunan fosilde göğüs kemiği de bulundu. Dolayısıyla bütün iddialarını çürüttü. Birdenbire ortaya çıkıyor. Zaten öyle olması lazım. Yarım kanatla uçulmaz. Aynı zamanda kanat da yetmiyor.
Kanatları, evet. Yani.
Kanatları, kasları mükemmel olsa ona uygun akciğer sistemi gerekiyor. Mesela insan akciğerinde tek bir borudan giriş çıkış oluyor ya. Kuşlarda çip boru sistemi vardır. Çünkü siz tek bir borulu bir akciğerde nefes almak için bakın. Nefes alıyorsunuz. Aynı borudan vermek zorunda olduğunuz için bir vakit geçiriyor değil mi? Kuşlarda öyle değil. Bir yönden hava bir taraftan girer, diğer taraftan çıkar. İçeride kesecikler vardır. Çünkü sürekli oksijene ihtiyacı var. Kana uçmak çünkü o kadar yüksek bir metabolizma gerektiriyor ki. Onun mesela serçenin vücut ısısı 42 dereceye çıkar. İnsan için öldürücü bir ısıdır bu. Onlar da çok yüksek ısılara çıkıyor. Akciğer sistemleri ona göre kemikleri bizimki gibi değil. İnsanların kemiklerinin içi doludur. Onlarda içi boş kemik sistemi vardır havada uçabilmek için. Daha hafif tabii. Başları daha hafiftir. Aerodinamik yapıları vardır. Çok özel tüyleri vardır. Detaya indiğinizde orada da çok büyük bir yaratılış var. Yani neresinden baksanız olmuyor. Zaten fosiller de bunu gösteriyor.
Şimdi evrimcilerin bir defa bir organın nasıl ortaya çıktığını göstermeleri gerekiyor bize. Yani kademeli evrim diye kendi iddiaları bu değil mi? O zaman bu iddiayı delillendirmeleri gerekiyor. Neyle? Kanıtlarla. Tabii ki paleontoloji bunu ilk olarak ortaya koymak zorunda. Çünkü eğer bir canlı 520 milyon yıl önceki bir canlıdan söz ediyoruz. Bakın bunun solungaçları var. Dolaşım sistemi var.
Doğru.
Ayakları var, yürüyor. Denizin yüzeyinde, dibinde yürüyor. Böyle bir canlı düşünün. Sonra solungaç sistemi var dedik. Gözleri var dedik. Bu şekilde hareket ediyor aynı zamanda. Sindirim sistemi var. Bakın sistemlerin neredeyse hemen hemen hepsi var bunda.
Ve hayati sistemler. Hani biri olmazsa devam edebilecek gibi sistemler değil.
Onun hayatta kalması için bütün gerekli sistemler bunlar kompleks sistemler.
Bir arada olması gerekiyor. Tabii kompleks sistemler.
Peki bu nasıl bir canlı? İşte bakın Kambriyen dönemi 520 milyon yıl önceki devirde böyle canlılar ilk olarak ortaya çıkıyor. Ve bir anda ortaya çıkıyorlar. Bu kompleks sistemlerle beraber ortaya çıkıyorlar. Yani bu sistemlerin daha ilkel hallerini bulamıyoruz. O canlıların daha ilkel, daha basit halleri yok. Ne var? Bütün bu canlı grupları bu ana vücut planlarına göre sınıflandırdıklarında filum adı veriliyor. bugün görmekte olduğunuz bütün bu vücut planları, yani bütün filmler bir anda ortaya çıkıyorlar 520 milyon yıl önce. Kambriyen denen dönemde. Bu canlıların solungaç sistemleri var. Suyun içindeki oksijeni özümseyip hücrelerine oksijeni sunabilmek amacıyla çok özel bir sistem. Kompleks bir sistem. Bugün biz nasıl havadaki oksijeni alıyorsak suyun içindeki oksijeni almak yine çok kompleks bir sistem.
Tabii.
Daha geri bir sistem değil ki. Bunun daha ilkel bir haline göstermeleri gerekiyor. Yok böyle bir örnek. Yani bir anda var olma, bir anda yaratılış. Allah'ın ol demesiyle yarattığının en büyük kanıtı. Paleontoloji bunları bize gösteriyor.
Kesinlikle.
Bunların, bu canlıların bir de hareket etme kabiliyetleri de var. Yani bunlar yürüme işte milyonlarca yıl içinde yavaş yavaş ortaya çıkmış bir sistem değil. Bu canlılar, daha bu ilk canlılar zaten denizin üzerinde yürüyorlar.
Evet.
Bir tane ayakları yok, iki tane yok. Yani bizim iki ayağımız var, biz daha gelişmişiz gibi böyle iddialar sanki varmış gibi. Böyle bir şey yok. Bu canlıların 20 tane ayağı olanlar var, 40 ayaklar var.
Evet, var.
Tabii, yani bu tiktarik, trilobitler mesela denizin üzerinde yürüyorlar ve yaklaşık 20 tane ayakları olanlar var aralarında.
Tabii.
Bunu nasıl açıklıyorsunuz o zaman tesadüflerle ya da işte kademeli evrimle?
Ki ayakları fosillerinde de 19 veya 21 değil, 20 olarak.
Evet, hep
yani
çift,
o haliyle de
çift bir şekilde. Yani ayakları birbirine karışmıyor. Yani gideceği yere gidiyor, avını buluyor, yiyor, sindiriyor, hayatta kalıyor ve ürüyor. Bütün bu sistemler hepsi bir arada var.
Evet, ve mükemmel haliyle
evet.
var.
İçindeki proteinleri incelemeye kalksak şu anda canlı olanlar var. Mesela deniz kestanesi veya işte deniz kestanesi, başka deniz yıldızı, bu gibi canlılar. İncelediğimizde yani bugünkü canlılardan daha geri canlılar değil, daha ilkel canlılar değiller.
Kesinlikle değil.
Yani tek bir hücresi. Yine bugün laboratuvarda yani yüzlerce profesör bir araya gelse en gelişmiş laboratuvarlarda onun tek bir hücresini bile yapamıyorlar hala.
Hücreyi bırakın protein yapılamıyor. Yani evet. protein sadece canlı bir hücrede sentezlenebiliyor. Yani laboratuvar şartlarında üretilemiyor protein hala hazırda teknolojiyle. Çünkü protein olması için hücre gerekiyor. Ancak hücre ortamında sentezlenebiliyor. Başka proteinler gerekiyor. 60'a yakın protein biraz önce bahsettik. Bunun yanında onun mesela katlayacak, sadece katlanması için ayrı proteinler var. Bakın bir proteini katlamak için ayrı proteinler var. O proteinlerin olması için başka proteinler gerekiyor. 60 tane protein gerekiyor. Protein fabrikaları gerekiyor. Bakın burada bir hücrenin şehirle karşılaştırmasını görüyorsunuz. Burada bakın. Bir şehirden daha kompleks yapısı var.
Evet, kesin.
Yakın çekime girersek bakın. Çünkü hücrenin içerisinde büyük bir bilgi bankası var. Fabrikalar var. Enerji santralları var, yollar var gördüğünüz gibi. Mesela içindeki nükleer enerji santrallerinin sayısı tüm dünyadaki bakın tüm dünyadaki tüm enerji nükleer enerji santrallerinin sayısından daha fazla ve daha gelişmiş. İçinde bunun posta ofisleri var. Bunlara Golgi cisimcikleri deniyor. Gelen proteinler burada paketleniyor ve üzerlerine adres konularak doğru adrese gönderiliyor. Bu çok kompleks bir sistem var. Çünkü bir hücrede aynı anda 1 milyar protein var. Saniyede 2000 protein sentezleniyor bir hücrede. Ya bu akıl almaz bir teknoloji gerektiriyor. Proteinler de gözle görülmeyen böyle çok çok küçük moleküller. Elektron mikroskopuyla evet. dahi görülemiyor. Özel tekniklerle ortaya konabiliyor. Yani, bunun gibi 1 milyar tanesi var.
Ve mesela evrimciler diyorlar ki bu protein işte ilkel atmosferik şartlarda tesadüfen oluştu diyorlar. O yani protein hani dedim ya bir arabanın motoru gibi bir parçasının yerini değiştirseniz bile çalışmayacak. Çok hani güzel. Bilmeyen ustası olmasa kimseye mesela arabanın kapısını açtırmaz kimseye değil mi?
Doğru.
Niye? Bozulacak çünkü bir ayarı var her şeyi. Çok hassas yapılar. Proteinler de böyle yapılar. Diyorlar ki işte o ilkel atmosferik şartlar, işte yanardağların işte fokurdadığı, denizlerin kaynadığı bir ortamda işte proteinler tesadüfen oluştu diyorlar. Şimdi böylesine bir motor nasıl böyle bir ortamda oluşsun? Bir defa çok basit bir kimya şeyi var, prensibi var. O da şu. La Chatelier denen bir prensip bu. Su çıkaran kimyasal reaksiyonlar suyun içinde gerçekleşemezler. Bu bir kanun. Bu bir prensip. Yani proteinlerin sentezinde yine aynı şekilde ortaya su çıkması gerekiyor. Suyun içinde su çıkaran bir reaksiyon proteinlerin sentezi zaten gerçekleşemiyor. Hücrenin içinde gerçekleşiyor. Çok özel başka proteinler geliyorlar ve aminoasitleri birleştiriyorlar. Özel kimyasal bağlar, peptit denen bağlarla birleştiriyorlar ve proteinleri sentezliyorlar. Ama yine başka proteinler bu işi yapıyorlar. Başka protein motorlar bunu yapıyorlar. Hassas bir şekilde. Yani böylesine basit kimya prensipleri zaten bunun olmayacağını söylemişken kalkıp da hala bunu savuna gelmek tabii ki sırf psikolojik nedenler, sırf ideolojik sebeplerle kaynaklanıyor.
Ya proteini bırakın, tek bir amino asit dahi tesadüflerle oluşamıyor. Bakın bunun için bunu kendileri deneylerle ispatladılar oluşamadığını aslında. Gray Miller deneyi var. Bunu böyle hala bazı kitaplarda propagandasını yapmaya çalışıyorlar. Gray Miller 1950'li yıllarda Amerika'da, Chicago'da bir deney yaptılar. Bu deneyde birkaç tane basit amino asit elde ettiler. Ama deney şartları çok özel olarak hazırlanmıştı. Bu deneyde amonyak, metan, hidrojen ve su buharı kullandılar. Dediler ki ilkel dünya şartlarında amonyak, metan, hidrojen ve su buharı vardır. Bunun böyle olmadığı anlaşıldı. Hatta Stanley Miller'ın kendisi 1980'li yıllarda itiraf etti. Kullandığımız gazlar gerçekçi değil diye. Anlaşıldı ki amonyak ve metan yerine karbondioksit ve azot kullanılması gerekiyormuş. Eğer karbondioksit ve azot kullanılsa o deneyde, deney şartlarında kesinlikle hiçbir amino asit elde edilmiyor. Çünkü amonyak ve metanın yerine karbondioksit ve azot kullanıldığında nitrojen ortaya çıkıyor. Karbondioksitte de parçalandığı zaman amino asit hiçbir şekilde oluşamıyor. Ayrıca bakın bu kadar değil.
Bu da şöyle ispatlandı.
Deneyde oksijen kullanmıyorlar. Halbuki biz biliyoruz ki bugün 3,5 milyar yıllık oksitlenmiş kayalar var. Dolayısıyla 3,5 milyar yıl önce hayatın ortaya ilk çıktığını iddia ettikleri dönemde oksijen var. Zaten olmak zorunda. Şundan dolayı olmak zorunda. Eğer oksijen olmazsa atmosferde ozon tabakası olmuyor. Ozon tabakası olmazsa ultraviyolenin, güneşten gelen ultraviyole ozon tabakası durduruyor. On binlerce kat fazla ultraviyole meydana geliyor. Dolayısıyla amino asit olduğu ortamda amino asitleri anında parçalıyor. Hiçbir şekilde canlılık olamaz.
Evet. Doğru.
Oksijen var olduğu takdirde, ki var biliyoruz, bu olmadığı takdirde ozon olmuyor, ultraviyole öldürüyor. Oksijen varsa bu sefer oksijen oluşan amino asitlerle reaksiyona girip onları parçalıyor. Yani her iki durumda da olmuyor. Bu kadar da değil. Sahtekarlık yaptılar. Ne yaptılar? Özel bir düzenek hazırladılar. Soğuk tuzak diye bir düzenek kullandılar bu deneyde. Şunun için oluşan bir amino asit oluştuğu anda yüksek ısıyla bunlar böyle uzun süre kaynattılar o ortamda. Yüksek ısı kullandılar, elektrik kullandılar, yüksek ısı kullandılar. Yüksek ısı parçalayacağı için anında izole etmek zorundaydılar. Eğer ortamda yüksek ısı varsa, iki el dünya şartlarına iddia ettikleri, amino asitler anında parçalanıyor. Bu kadar da değil. Oluşan deneyin sonunda organik asitler oluştu. Organik asitler anında amino asitlerle reaksiyona girip onları parçalayabiliyordu. Yani hiçbir şekilde. Tesadüfen, bakın bırakın proteini, tek bir amino asit bile tesadüfen oluşamıyor. Zaten canlı hücreleri sentezliyor bunu. Mesela insanda proteinlerde kullanılan 20 tane amino asit var. 20 çeşit amino asit. Bunlardan 10 tanesi insan vücudunda sentezlenebiliyor. Diğer kalan 10 tanesini insan yediği besinlerle alıyor. Diğer canlılardan alıyor. Mesela bakteriler var. Bunların çoğunu sentezleyebiliyor.
Doğru.
Ya da bitki yediği diğer besinlerden aldığı amino asitlerle o 10 tanenin açığını tamamlayabiliyor. Sadece canlı hücrelerinde sentezlenebiliyor amino asitler. Yani doğada hiçbir şekilde tesadüfen oluşamaz. Bunlar evrimi kökten bitiriyor zaten. Biraz önce anlattık protein oluşması için hele canlı hücresine ihtiyaç var. Amino asit için de var. Yani amino asit de canlı hücrelerinde sentezlenebiliyor ancak. Amino asitler, yani bu da bakın hepsi yalanlayan faktörler bunlar. Amino asitlerde iki çeşit, sağ elli ve sol elli olanlar. Doğada sadece sol elliler kullanılıyor. Hiç kimse bilmiyor sebebini. Sağ elli protein yapısına girdiği anda ki doğada var, sağ elliler de var. Girdiği anda protein oluşmuyor. Sadece sol elliler kullanılıyor. Yani şimdi ben size ikinci bir şey daha söyleyeceğim. Evet. Bu pek bilinmeyen bir şey. Mesela DNA zinciri var ya, DNA'nın içinde nükleotit denilen amino asitin karşılığı olan yapılardan oluşuyor. Özel harfler demiştik ya, nükleotit deniyor bunlara. DNA'daki nükleotitlerin de hepsi sağ elli. Bu da açıklanamıyor. Bu ikisi evrim bitiren şeyler. Yani bir akıl, üstün bir akıl seçiyor bunları. Seçiyor, sadece sağ elleri sokuyor oraya. Sol elli girdiği zaman DNA da yapısını kaybediyor. O DNA'nın dönen sarmal yapısı bozuluyor mesela. Böyle işlev göremiyor. Proteinlerde sağ elli girdiği zaman işlev göremiyor. Bunların ikisi de evrimi bitiren. Yani her aşamada çöküyor evrim.
Ve işin ilginç kısmı bu deneyleri yapan insanlar hani sonucun ne çıkacağını bilerek bir de kendi yaptıkları deneye şike tabiri caizse katıyorlar.
Tabii. Zaten bakın evrimle ilgili bir delil ileri sürdükleri zaman mutlaka yalan söylüyorlar. Yani bunu bilen biri, hocamızın kitaplarını okuyup da bunu anlayan biri, mesela evrim aldatmacasını okumalarını son derece tavsiye ediyorum. Hı-hı. Sadece bu kitabı bilen biri bütün iddialarına cevap verir. Bakın biz biner konferansı, binin üzerinde konferansa gittik yurt dışında. Dolayısıyla bize on binlerce soru geldi, iddia geldi. Cevap veremediğimiz tek bir iddiaları dahi yok. Bir, yani çünkü hepsi temelden çökmüş. Sadece laf kalabalığı, Latince kelimeler kullanıyorlar. Yani onu biraz bilen biri, aşina olan biri o deyimlerle ki evrim aldatmacası okuduğunda bütün temel mantıklar var. Yüreğ Miller'ın deneyinden tutun, proteinlerin oluşumu, amino asitlerin oluşmasının imkansızlığı, hocamızın bahsettiği, Cihat hocamızın bahsettiği La Chatelier prensibinden tutun. Yani ara fosillerin olmayışı, bu Diktalik, Rosea, ilgili Archaeopteryx gibi iddialar hepsi var. Bunu bir kere okuyan biri bunları gayet perişan eder, sokağa çıkarmayacak duruma getirir. Çünkü o kadar saçma ve temelsiz ki iddiaları.
Ve konferanslarda da size çok çirkin yaklaşımlarda da bulunuyorlar sanıyorum. Bir görüntüsünü seyrettirmiştiniz.
O bir konferans değil. O bizim soru sormaya, Oktar'ın soru sormak üzere kalktığında sorusunu beğenmedikleri için gösterdikleri bir tepkiydi. Aşırı bir tepkiydi. Düşünün bakın soruyu beğenmiyorlar.
Sorunuz
reddedildi diyor. Oysa bilimsel bir toplantı. Normal hani her sorunun cevabı olması, tartışılması gereken bir ortam. Öyle değil mi? Herkes bilim adamı, herkes bir akademisyen. Oraya gitmişsiniz ve sorunuz beğenilmiyor ve dışarı çıkarılmaya çalışıyorsunuz. İşte bu, neden bu? Çünkü Darwinist bir diktatörlük var. Bakın, papalık ilahiyat fakültesine kadar bu diktatörlük girmiş artık. Evet, bu diktatörlük hakim. Düşünün yani nasıl dünyada hakim olduğunu siz düşünün artık. Allah'ın adının yüceltilmesi gereken bir yer, ilahiyat fakültesi, papalık ilahiyat fakültesi, rahiplerin yetiştirildiği bir yer. Ve rahipler engellemeye çalışıyorlar Allah'ın adının alınmasını. Biz dedik ki yaratılışçı olarak katılalım, biz de konuşalım dedik evrimcilere cevaben. Veya cevap olmasın ama bizimki de, bizim yani yaratılış görüşü de aktarılsın, öğrenilsin. Ders olarak işte konferans bize verelim dedik. Hayır dediler, yalnızca evrim konuşulacak dediler. O zaman biz de yalnızca katılımcı olarak gelelim. Yani konuşmacı değil, katılımcı olalım. Tamam dediler, gelin. Ama sorumuza bu sefer tahammül edemediler.
Evet, evet. Görüntülerini bulabildi mi Oktar Bey? Bilmiyorum.
Gösterelim mi?
Gösterelim izleyicilerimizi, izlemeyen izleyicilerimiz evet. Daha yakinen şahit
çünkü
olsunlar.
Çünkü Oktar'ın orada bahsettiği şey, bir ara geçiş formu gösterebilir misiniz de? O yüzden evet. Beğenmediler sorusunu. Çünkü cevabı, evet gösteremeyiz. Yok çünkü elimizde olacağı için. Böyle bir şeyi, soruyu kabul etmediler. O zaman yani siz cevabını veremeyeceğiniz sorular varsa o zaman neyi savunuyorsunuz hala?
Değil mi? Evet. Orada itirazdan öte de sanki farklı bir şey yaşanmış. Biraz panik havası var. Sanki hani Allah o konu açılıyor.
Orada bir rezalet çıkmış oldu var. Onların şeyiyle, onlar açısından. Bir rezalet çıkmış oldu. Rezaleti hemen kendileri açısından rezil oldukları bir durum. Hemen örtbas etmeye çalışmaktı amaç. Hı
hı. Tabii Hristiyanlığın merkezinin ateistleriyle böyle bir toplantı yapmasının ne alakası var?
Evet.
Eğer mi? Siz tamam Darwinizmi anlatılsın ama o zaman bize de izin verilsin değil mi? Hı hı. Onların, yani yalan söylediklerini ortaya koyalım. Bir tek soruya tahammülleri yok. Yani tek bir ara geçiş formu gösterir misiniz deyince bakın neler oldu. Ben Tanrı Ayağı kendisi ediyorum diyorum. Bir tür kitabın yazarı olan Sayın Avni Ayağı'ya. Bilimsel teorilerden bahsedeceğim şöyle gerekir. Önce bir hipotez ortaya atarsın bir iddia. Eğer gözlemlerle ve deneylerle desteklenirse teori haline gelir. Konuşmacılar bazı iddialarda bulundular. Hemen burada sizi kesiyor zaten. Anladılar bunu. Halbuki bu tartışma bölümü. Bilimsel deliller desteklenmediler iddiaları diyelim. Eğer evrim doğruysa Darwin yavaş yavaş değişikliklerle evrim olduğunu iddia ediyordu. O zaman ara geçiş formlarını görmemiz lazım. Eğer evrim doğruysa.
Soru sor diyor, soru soruyor, onu da kabul etmiyorlar. Bir de diyorum, ara geçip soruları gösterebilir misiniz? Canavarımız canlılar. Kanadı olmayan tek kanatlı, yarım kanatlı. Tam olmayan organları olan.
Tiktaalik rozeye ve akrobiteliksten bahsetmişlerdi. Onlar ara geçiş formu değil diyorum. Bakın şimdi bakın nasıl kaçıyor. Bakın ben bir sütüyorum. Dünyanın en ünlü evrimcilerinden bir tanesi. Kürsüden topuklayıp kaçıyor görüyorsunuz. Diğeri de sürekli olarak konuşuyor. Durdurun, bırakın, kapatın mikrofonu falan diye bahsediyor. Ben bilimsel bir toplantı buluyorum. Hayır diyor. Hayır dedi. Ne o dedi ya.
Sözünüz reddedilmiştir diyor.
Bakın evet. Vatikan İlahiyat Fakültesi'nin en üst düzey sorumlusu geliyor beni durdurmak için.
Bakın şu an mikrofonu alacaklar. Destek görmüş çok enteresan.
Mikrofonu alıyorlar. Bu ancak Nazilerde komünist rejimlerde görülen bir şey.
Doğru.
Yani orada değil mi ideolojik ideolojilerine aykırı bir şey söylediğiniz zaman durdurulur insan. E madem bilimsel bir toplantı olduğunu iddia ediyorsun, neden böyle bir şey yapıyorsun? Demek ki bilimsel değil, ideolojik. Darwinizm ideoloji de diyorum o zaman. Yani Darwinizm bilimsellik değil. Sonra da beni dışarıya çıkarmaya çalışıyorlar. Yani bu çok açıkça gösteriyor bakın. Hiçbir şekilde bilimsel değil, tamamen ideolojik. Çünkü bir tane ara geçiş formu diyoruz. Yani trilyonlarca evrim delili olması lazım. Bir tane göster, bir tane gösteremiyorlar. Bitmiştir evrim zaten yani. Bu evrim değil o zaman. Bilimsel değil, ideolojik.
Açıkça görülen sahne hani tartışmaya açıyor havasında aslında kendi içlerinde konuştukları durumu değil mi? Yanlış bir sonuçta çıkmamış oluyor.
Beğenmedikleri bir soru olduğunda reddediyorlar soruyu. Evet. Hayır diyorlar. O zaman ve salondan çıkarmaya çalışıyor.
Şimdi cevaplayamıyor. Cevaplayabileceği bir şey yok. Yani hocamız diyor ya 10 trilyon getireceğim, vereceğim diyor size. Bir tane ara geçiş formu getirin diyor. Bir tane getiremiyorlar. Ara geçiş formları olsa koşa koşa gelir insanlar. 10 trilyon muazzam bir para. Yani dünyanın öbür ucundan kalkar ekvatorun üzerinde tur atıp gelir. O şeyi getirir. Yok çünkü. Yok. Yoksa evrim yok. Bunu Charles Darwin kendisi söylüyor. Yani evrimin diyor kanıtlarını diyor sadece diyor fosillerde görebiliriz diyor. Bakın burada pardon. Sadece fosillerde görebiliriz diyor.
Fosillerde de böyle bir durum olmadığına göre olmadığının kanıtı görülmüş olmuyor mu?
Yok. Dolayısıyla yani. Yok diyor. Ben şimdi hemen bulayım da göstereyim size pardon. Bakın diyor ki eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Niye rastlamıyorsun? Çünkü yok. Sayısız geçiş formları olmalı. Fakat neden yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz? Olmalı diyor evrim varsa diyor ama evet. Yok diyor. Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil? Jeoloji iyi derecelendirmiş bir süreç ortaya çıkarmamaktadır. Ve belki de bu benim teorime karşı ileri sürülecek en büyük itiraz olacaktır. Ne diyor? Ara geçiş formu yok diyor. Ara geçiş formu yoksa evrim yok demek.
Aslında kendi teorisinde bir anlamda sorgulayarak gitmiş.
Şimdi ara geçiş kavramı çok önemli burada. Yani mevcut bugün hani 30 milyon türe 30 milyon kadar tür sayısı olduğunu söyledik ya.
Evet.
Daha önceki sırasını program başında. Şimdi 30 milyon tür varsa bunların birbirine bağlayan ara geçiş türlerinin sayısının bunlardan kat be kat daha fazla
daha
olması
fazla
lazım.
Daha fazla olması lazım. Tabii.
30 milyon karşı çarpı 2 mi? Hayır. 4 mü? Hayır.
Çok daha
5
fazla.
Mi? Hayır. 100 mü? Daha fazla. 1000 hatta milyon diyebiliriz. 30 milyon çarpı milyon. Yani trilyonlarca ara geçiş formu olması gerekiyor.
Olması gerekiyor.
Bugün canlı yaşayan türlerden söz ediyoruz ama. Bir de soyu tükenmiş canlı türleri var.
Tabii.
Onları da yine aynı şekilde. Yani nereyi kazısak, nereye ayağımız nereye toprakta, nereye böyle eşelesek oradan hemen bir ara geçiş türü çıkması, ona ait bir fosil çıkması gerekiyordu. Tabii. Nasıl türler bunlar? Soyu tükenmiş. Böyle patolojik diye söylüyoruz ya. Yani yarı kolu olan, bir kolu diğerine benzemeyen, bir ayağı diğerinden farklı, işte bir gözü diğeriyle alakasız, simetrik değil, asimetrik. Evet. Yani bozuk canlılar. Yani bozuk oldukları için de canlılığını sürdürememiş ve soyu tükenmiş canlılar. evrimcilerin iddiası bu ya. Yani işte mutasyonlar oldu. Mutasyonlar bozucu etkileriyle işte bozuk olanlar da vardı ama arada işte bazıları seçildi ve geliştiler. Böyle daha ileri canlı türleri böylece ortaya da elendi ve onlar kaldı. Buna iddiası bu. E o zaman nerede bu patolojik canlılar? E bir tane bile yok ortada. Yani bir tane yarım yıllık canlı türü var mı şu anda sokağa çıktığınızda? İnşaat yapılırken her yerden böyle canlı türlerin çıkmış olması gerekiyor. Ara geçiş türleri. İşte Adnan benim de söyledi. Bir tane bile varsa getirin 10 trilyon vereceğim. Bir tane bile yok.
Yok.
E demek ki böyle bir süreç yaşanmamış. Böyle bir evrim teorisi bu şekilde pratikte olmamış. Hı hı. Canlının tarihinde yok. Ne var? Canlılar hep sabit olarak kalmış. Hiç değişmeden ilk ortaya çıktıkları gün neyse bugün de o şekilde olduklarını görüyoruz. Öyle değil mi? Yani değişim dönüşüm yok, evrim diye bir şey yok. Canlılar hep sabit.
Bazı basın organlarında, yazılı basında, zaman zaman da görsel basında bir takım çizimlere rastlıyoruz. Mesela işte bir kemikten çok affedersiniz maymun benzeri bir canlı.
Evet.
Ve o insanın atası şeklinde evet. lanse ediliyor.
Bunlar hep
tek
böyle
bir kemikten.
Çizim. Bunlar evrimcilerin hayallerindeki işte hı-hı. o hani iddialarını hani böyle canlılar olmuşsa nasıl olmuş olabilir deyip böyle hayallerinde canlandırdıkları çizimler veya işte heykellerini de yapabiliyorlar üç boyutlu. Onun fotoğrafını çekiyorlar. Ama bize fotoğraf değil ya da işte böyle hayali çizimlerden bahsetmiyoruz hı hı. biz. Bizim ihtiyacımız olan şey, bilimin ihtiyacı olan şey kanıttır.
Kanıttır.
Delildir.
Kesinlikle.
Siz bize delilini getirin koyun ortaya. Çünkü biz getirip koyuyoruz ortaya. Yani canlıların nasıl değişmediğini, sabit kaldığını delillerini koyuyoruz ortaya. Siz de varsa eğer deliniz bir tane olsa getirin diyoruz. Yok. Ne yapıyorlar? Şimdi 6500 tane maymun türü bugüne kadar yaşamış. Hı hı. Maymun türlerinin sayısı. Bunlardan günümüzde halen yaşayanların sayısı ise yalnızca 120. Bakın demek ki soyu tükenmiş olan maymun türlerinin sayısı oldukça fazla.
Oldukça fazla.
İşte evrimciler burada bir hileye başvuruyorlar o da şu. Soyu tükenmiş herhangi bir maymunu bugün işte örneğini gösteremeyeceğiz. Bir maymunun kemiklerini bulduklarında hemen onu laboratuvara götürüyorlar. Laboratuvarlarda ama laboratuvar dediğimiz bilimsel bir laboratuvar değil. Bir atölye diyelim.
Atölye.
Yani sanatçının
evet.
çalıştığı atölyeye atölyeler. Götürüyorlar.
Şurada evet görüntüde de evet. var. Arkadaşlarımız
bir sanatçı alıyor bu yarım yamak eksik kemik parçalarından oluşmuş bir kafatasını diyelim. Ve üzerinde hayalinde nasıl olması gerekiyorsa ona dair şekillendirmeler yapıyor. Bakın neleri şekillendiriyor. Bir defa insandan aldığı bir şey var. Kalıp var. İnsanın yüzünden
tabii
yararlanıyor.
İnsan yüzünden yararlanıyor, evet. evet.
Çünkü insana ondan benzer sonra, hale getirecek ya onun için.
Tabii.
Yarı maymun, yarı insan oluşturacak ya. Ona ait kemikleri aldığı işte kalıbı o kemikler üzerine uygulamaya çalışıyor. Ve bakın burada neleri şekillendirmiş, neler çıkmış ortaya.
Kulaklar,
yarı maymun, yarı insan gözler, bir fotoğraf var karşımızda. İnsan. Bir heykel evet. var.
Güya böyle bir şey yaşamış
evet.
gibi.
Tabii. Bakın burada o kemiklerden yola çıkarak nelere karar vermiş? Bir defa gözlerine karar vermiş bir. Kaşlarına karar vermiş iki. Burnu nasılmış ona karar vermiş. Dudakları nasılmış ona karar vermiş. Saçlarına karar vermiş. Ve derisinin rengine karar vermiş.
Evet. Hayal gücüne göre bir deforme
evet.
etmiş.
Yani burada bunların hiçbir şekilde hiçbir bilimsel değeri yok ortaya çıkan bu heykelin, bu fotoğrafın. Bu yarı insan yarı maymun şeklin. Çünkü kemiklerden yola çıkarak bir defa siz yumuşak kısımlar üzerine karar veremezsiniz. Asla. Bakın burada bir alıntı var. Ernst Tutin yine bir Darwinist olmasına rağmen bilim adamı şu şekilde söylüyor. Diyor ki siz diyor bir kemikten yola çıkarak onun üzerindeki yumuşak parçaların nasıl olduğuna karar veremezsiniz.
Tabii.
Burnun nasıl olduğuna karar veremezsiniz. Dudaklarının şekline karar veremezsiniz. Kulak nasılmış? Kıllı bir vücudu mu varmış yoksa kılsız mıymış? Buna karar veremezsiniz.
Mümkün değil. Tabii.
Ne? Derisine hiç karar verin. Derisinin tabii. rengine hiç karar veremezsiniz. Ya, ne diyor burada? Diyor ki o zaman diyor bu tip rekonstrüksiyonlara yani yeniden inşalara bu şekilde heykellere hiçbir şekilde güvenmeyin diyor. Bilimsel bunların hiçbir değeri yoktur diyor.
Hı hı.
Evrimciler zaten hiçbir bilimsel kanıt ortaya koyamazken bu tip çizimlerle de heykellerle de ortaya çıkıyorlar. Yine hiçbir bilimsel değeri yok. Yalnızca toplumun bilinçaltına hı. sanki tarihte yarı insan yarı maymunlar yaşamış da işte bakın biz size getirdik deyip bilinçaltına bunu aşılama. Yani bu ideolojiyi hı hı. bilinçaltına, toplumun bilinçaltına işleme metodu bu.
Tabii bir propaganda yöntemi. Sonra yalanlıyorlar. Kendi kendilerini evet. Yalanlıyorlar zaten.
Bu bir propaganda yöntemi. Diye, doğru. Bunu yıllardır hep yapıyorlar. 10 yıllardır yapıyorlar. Ama hiçbir şekilde hiçbir bilimsel değeri yok.
Yani bu tamamen yalana dayalı tabii. Burada zaten şu gördüğünüz demin gösterilen atölye var ya bu. Bu John Gersh isimli çok tanınmış bir sanatçılar onların Darwinist. Bu hep böyle yapıyor böyle. İnsan kafatası, insanın yüzünden alçından şey alarak, kalıp alarak böyle güya bunun gibi şeyler ortaya çıkartılıyor. Sipariş bakın bunları yapıyorlar sonra böyle. Bakın burada maymuna insan gözleri takmışlar. Güya şey gibi yani hiç alakası yok. Zaten bakın hep sahtekarlıklar dolu. Mesela Nebraska'da bir tane diş buldular yıllar önce. Bu dişe dayanarak bunun ailesini çizdiler. O kadar yani ileri değil gittiler mi? Böyle. Bunun yani, eşi, tabii. İşte akrabaları, soyu sopu. Sonra arkada, anlaşıldı ki domuz dişiymiş bu.
Tabii arkada ama onu çizmişler ama arka fonda develer hiçbir şeye uğramamış o kadar zaman önce. Arkadaki detaya dikkat ediyor musunuz? Onlarda hiçbir değişiklik olmamış. O zaman da öyle görünüyorlar.
Yaban domuzu da hiç değişiyormuş.
Yaban domuzu da hiç
mesela
değişmemiş.
Piltown'da
ama insan değişti.
Böyle bir şey bulduğunu iddia ediyor bir şey. Diyor ki 500 bin yıllık kafatası bulduk. Diyor insanın atası diye tanıtıyorlar ki Londra'nın en ünlü müzesinde, doğa tarihi müzesinde.
Evet,
ve 40 yıl sergileniyor. Sonunda biri çıkıyor bir bakıyor ki o insan kafatası 500 bin yıllık değilmiş. Sahtekarlık yapmışlar eski gibi gösterip 500 yıllık bir insan kafatası. Ona maymun çenesi eklenmiş.
Orangutan çenesi.
Törpülenmiş böyle ona uydurulmuş özür diliyorlar. Bakın hep özürleriyle dolu bu. İşte burada mesela Ernst Haeckel diye bir tane sahtekar var. Bu Charles Darwin'in en yakın arkadaşlarından aynı zamanda. Bu da sahtekarlık yapıyor. Soruyorlar niye sahtekarlık yaptın diye burada orijinal alıntısını görüyorsunuz. Ben özetleyeyim. Diyor ki ben sahtekarlık yapıyorum ama herkes zaten yapıyor diyor. Böyle bir cevap veriyor. Yani şimdi bu bilim adamlığı olur mu?
Hiç.
Tabii ki bilim adamlığıyla hiçbir alakası yok
alakası
bunun.
Alakası yok.
Yani bunların yaptığı sürekli...
Haeckel'ın da yaptığı zaten şey en çok bilinen sahtekarlıktır ve hala insanlarımız bilimsel olduğunu zannediyor olabilirler. Gidip şöyle bir iddiada bulunuyor. Diyor ki İnsanların embriyoları hayvanların embriyolarına çok benziyor diyor. Bundan yola çıkarak böyle bir çizimler meydana getiriyor. Ama bu hiçbir şekilde gerçek olmadı. Şimdi anlaşılmış durumda.
Evet, konularımıza devam edeceğiz. Ancak kısa bir aranın ardından tekrar bizler burada olacağız. Bizden ayrılmayınız efendim. Kısa bir aranın ardından Adnan Oktar'la baş başa programı devam ediyor. Evet Cihat Bey, ara vermeden önce siz önemli bir konuya değiniyordunuz.
Evet, tabii konuşacağımız çok konular var. Yani en temel noktalarından yine birisini hatırlayarak devam edelim isterseniz. Mutasyon konusunu söyleyelim. Şimdi evrimciler...
Bu şeyi bahsediyorduk aslında, onu tamamlayalım mı? Haeckel'in embriyolarından bahsediyordun sen.
Evet.
Tam ona geliyordun.
Doğru, hatırlattım.
Onu bir anlatalım istiyorsan da.
Şimdi görmüş olduğunuz ekrandaki görüntüler, üst sıradaki görüntüler Haeckel'in çizimlerine ait görüntüler. Burada Haeckel... Alman bir biyolog. Burada balığın, semenderin, kaplumbağanın, tavuğun, tavşanın ve insanın embriyolarını çizmiş ve bunları birbirine çok benzer bir şekilde çizmiş nedense.
Evet.
Şimdi bunun bir bilimsel bir temeli var mı diye bugünkü görüntüleme teknikleri biliyorsunuz çok ilerlemiş durumda endoskopik görüntüleme sistemleri. Artık embriyoyu, cenini annenin karnında izleyebiliyoruz, görüntüleyebiliyoruz evet, açık ve net bir şekilde. Üç boyutlu haliyle. Yani çizime, hayali çizimlere ihtiyacımız yok artık. Bu hayvanlar için de yine aynı şekilde. Bakın aynı canlıların görüntüleri, gerçek görüntüleri, bugünkü görüntüleri nasıl? Yukarıdakilerle hiçbir ilgisi var mı?
Hayır,
kesinlikle hiç yok. Yani bunu herkes görebilir. İzleyicilerimiz açık ve net bir şekilde görüyorlar bu gerçeği. Zaten Haeckel zamanında bunun bir sahtekarlık olduğunu, bu çizimlerin bir sahtekarlığın ürünü olduğunu kendisi de ifade etmiş ve şöyle demişti. Yani benim böyle bir uydurma çizim yapmam doğaldır. Çünkü pek çok biyoloji kitabında benim gibi pek çok bilim adamı zaten böyle hatalar, böyle kasıtlı hatalar zaten yapıyor. Kasıtlı çizimler zaten yapıyor. Bunların yanında benim yapmış olduğum bu sahtekarlığın yani adı bile geçmez diyor. Bu şekilde bir savunmada bulunuyor. Ve bu savunması zaten bilim kitaplarında yani bilimsel tarih kitaplarında zaten yer almış bir gerçektir. Var zaten böyle bir açıklaması da. Kaynaklara indiğimizde bunu görüyoruz. Burada evrimcilerin nasıl insanları yönlendirdiği, kasıtlı olarak yönlendirdiği ortaya çıkmış oluyor. Ve günümüzde maalesef hala günümüzün biyologları, günümüzün tıp adamları bile hala bu yukarıdaki çizimlerin gerçek olduğunu zanneden bilim adamları var.
Ama biraz mantığı doktorlar, olan bir insanın hani konunun uzmanı olmaya çok da gerek yok diye düşünüyorum. Yani baktığınız zaman balıkla insanın, tavukla semenlerin aynı embriyodan gelip farklılaşmasını insanın kafası almaz yani. Hani böyle bir mantık yok.
Hayır, benzeşiyor da olabilirlerdi. Benzeşiyor da olabilirdi ama zaten
ama bu
benzerlik
kadar
de yok.
Bu kadar benzemesi çok enteresan. Evet. Hemen hemen ufak tefek bir iki oynama haricinde aynı çizimler.
Evet. Hiçbir benzeme yok da şöyle bir şey iddia ettiler. Soy oluş birey oluşun tekrarıdır diye. Yani embriyoların geçirdikleri safhaların atalarına işaret ettiğini, diğer ortak canlılarla hangi canlılarla ortaksa bir benziyorsa onlardan evrimleştiğini güya iddia etmeye kalktı. Tabii yalan söylüyor. Hatta bunu 1950'li yıllarda ders kitaplarından çıkartıyorlar. Yani zaten tedavülden kalkmış bir şey bu. Onun için günümüzdeki bazı kişilerin bunu böyle gerçek gibi zannedip hala şey etmeleri ne kadar cahil olduklarını göstertiyor.
Ve mesela duyarsanız bazı insanlar şey der, işte biz annemizin karnında solungaçlarımız var. İşte o yüzden balıklara benziyoruz gibi böyle saçma bir iddiada bulunabilirler. Bu işte bu cehaletin devamıdır. Yani bu cehalet iddiasında, bu cehalete dayalı bir iddiada bu yer alıyordu çünkü.
Aslında cehalet değil, yalancılık.
Evet, yalancılık da. Evet. İnsanın solungaçlarının anne karnındayken o annenin amniyon sıvısı içinde zannediliyordu ki ya da iddia ediliyordu ki işte biz solungaçlarımızla oksijen elde ediyormuşuz diye iddia ediliyordu. Oysa bizim boğazımıza yakın kısımlardaki o kıvrımların, embriyomuzda cenin kısmındaki yoğun kıvrımların hiçbir şekilde solungaca ait olmadığı, ancak farenks, tiroid bezlerinin gelişme kıvrımları olduğu anlaşılmış oldu.
Timus
ve timus bezinin gelişme yerleri olduğu anlaşılmış oldu. Hiçbir şekilde solungacımız olmadığı, anneden oksijeni direkt olarak göbek bağındaki kordonlar, damarlar vasıtasıyla direkt olarak aldığımız anlaşıldı. Hiçbir şekilde solungacımız falan yok. Kuyruğumuz işte kuyruğumuz olduğu iddia edildi. İşte maymunun da işte kuyruğu var. Bizim de anne karnındayken işte kuyruğumuz vardı diye böyle bir iddia öne sürüldü. Oysa anlaşıldı ki bugün biliniyor ki artık kuyruk diye zannedilen kısım aslında bizim omurgamızın ilk olarak omurga gelişmeye başladığı için bir uzantı halinde. Hiçbir şekilde bir kuyruk ya da bir şey söz konusu değil burada. Yalnızca görünüm itibariyle böyle bir uzantı var. Kuyruk sokumunun ilk ortaya çıkmış hali omurga ilk olarak gelişmeye başlamış olduğu için böyle bir görüntüye sahip olduğumuz anlaşıldı. O yüzden bu iddiada, bu rekapitülasyon teorisi de, Hecker'in iddiası da bu şekilde tarihe gömülmüş bir şeydir. Ama maalesef hala bazı evrimcilerimiz bunu sanki bir gerçekmiş gibi cahil kesime, yani bilmeyen, konuyu bilmeyen, cahil demeyeyim de, bilmeyen kesime bunu hala empoze etmeye çalışıyorlar.
Sonuçta aynı noktaya çıkılmış olmuyor mu? Diğer çizimlerde daha sonrasında yalanlanmış olsalar da, veya 40 yıl saklanan kafatasında bir psikolojik duruma çıkmış oluyor sonuç.
Şimdi bunlar
ve belli bir sürede başarılı oluyorlar ancak.
Yok yok, o dönem bitti artık. Bakın ben size bir iki örnek vereyim. Bu son zamanlarda olan bir şey. Evrimin kayıp halkası bulundu diye gene böyle bir ortaya çıktılar. 47 milyon yıllık mükemmel bir lemur fosili. Lemur Madagaskar maymunu. Bunun böyle daha önce işte nesli tükenmiş olan bir türünün lemur fosili. Güya insan atası gibi lanse etmeye kalktılar. Tabii hocamız Allah razı olsun çıktı duruma el koydu. Dedi ki bu bir lemur fosilidir dedi. Bunun arkasından hemen özür dilediler. Dediler ki pardon bu gerçekte lemur fosiliymiş. Daha sonra Ardi fosiliyle ortaya çıktılar. Böyle kemik parçaları buldular. Leyen kemiği tuzdan buz olmuştu böyle. Bunu kasıtlı olarak güya iki ayaklıymış gibi toparlamaya çalıştılar ve bu sahte çizimi yaptılar. Dediler ki işte insanın yeni atasını bulduk. Bunun hemen arkasından birkaç hafta sonra hocamız bunun sahte olduğunu anlatınca böyle insan atası olmadığını, bir maymuna ait olduğunu 1994 yılında buluyorlar zaten. Niye 15 yıl saklasınlar ki? Ondan sonra yakınlarda yayınlanan bir makalede, bakın California Üniversitesi'nden Darwinist, çok tanınmış bir Darwinist bu Tim White, diyor ki Ardipithecus ramidus'un Ardi, Australopithecus'ların atası olduğu çıkarımını yeterli derecede haklı çıkaracak görünürde hiçbir özellik bulunmamaktadır. Yani iki ayrı girişimleri birkaç hafta arayla özür diletti hocamız. Yani artık meydan boş değil. Ondan sonra da zaten yeni şeylerle çıkamamaya başladılar şu son zamanlarda. Hocamız hatta açıkladı programlarda, dedi ki bakın dedi yeni şeyler artık ortaya çıkamıyorlar. Bunun üzerine Radikal Gazetesi'nde yeni bir şey yapmaya kalktılar böyle. Yeni de değil de böyle bir kıpırdanma gibi. 40 yıllık köhnemiş, körelmiş organ olarak iddia ettikleri şeyler var. 19. yüzyıldan kalma iddialar bunlar. Mesela diyorlar ki kuyruk sokumu kemiği körelmiş organ. Bademcikler körelmiş organ. Apandiks denilen bir organ var, körelmiş organ. Dolayısıyla bu evrime delildir. Ne alakası var? Bir kere bademciklerin fonksiyonu çok net olarak biliniyor. Evet. Bağışıklıkla ilgili. İlk karakol görevi yapıyor, mikroplara karşı koruyucu. Apandiks denen organ aynı şekilde hem bağışıklık sistemiyle ilgili hem faydalı bakteriler barındırıyor. Bugün için bilinmeyen fonksiyonları da var. Kuyruk sokumu kemiği kasların yapışma yeri ve aynı zamanda oturduğumuz zamanda bir koruyucu özelliği var. Evet. Dolayısıyla faydası var. Hı. 20 yaş dişini iddia ettiler. 20 yaş dişinin olması bugün zorlukla çıkmasının sebebi beslenme alışkanlığının değişmesi. Daha yumuşak besinlere geçildiği için çenelerde doğal olarak bir küçülme oldu ama bu genetik bir küçülme değil. Sadece işlevden dolayı olan bir küçülme bu.
Bu da herkeste farklı cereyan eden bir olay.
Tabii bende mesela var 20 yaş dişi çok hala işe yarıyor. Hiç dedikleri gibi değil. Evrimde olması önemli olan nokta şu. Herhangi bir değişikliğin mutlaka genetik olması lazım. Soylara geçebilmesi için. Evet. O zaman ancak yani yeni bir gen olacak ki diğer soya geçebilsin ve faydası olabilsin. Böyle bir şey yok. Yani evrimcilerin iddia ettiği böyle bir olay yok. 20 yaş dişinde de bu böyle, herhangi bir şeyde böyle. Mesela Charles Darwin sünneti örnek vermeye kalkmıştı. Sünnet geçiren kişilerin çocuklarının güya sünnetli doğacağını böyle. Biliyorsunuz Museviler binlerce yıldır sünnet yapıyorlar
sünnet
çocuklarına.
Derisinin gittikçe küçüleceğini ve artık yeni doğan bebeklerin sünnetli olarak doğacaklarını öne sürüyorlardı.
Hiç böyle bir şey yok. Çünkü bakın genetik değişiklik olması gerekiyor. Bu da yetmiyor. Herhangi bir organda genetik değişiklik olması yeterli değil. Mutlaka üreme hücrelerinde olması gerekiyor.
Evet.
Yani sperm ve yumurta hücresinde genetik değişiklik olacak. Üstelik faydalı olacak. Yani mantıken de imkansız, bilimsel olarak da imkansız, her şeye aykırı bir şey bu. Zaten örneği yok. Mesela bodyciler var değil mi? Çalışıyorlar, kaslarını geliştiriyorlar. Çocukları bodyci mi doğuyor onların? Geçmiş kasları tabii ki değil yani. Normal insan olarak doğuyorlar. Onlar çalışıyor, onlar kaslarını geliştiriyor. Onların çocukları yine normal doğuyor. Genetik değişiklik yok çünkü.
İşte 1859 yılında genetik diye bir şey bilinmiyordu. Şöyle bir iddiada bulunuyordu. Zannediliyordu ki kalıtım, yani babadan oğula geçen özellikler kan yoluyla geçiyor zannediliyordu. Bakın hücrenin içindeki detaylar bilinmiyor. DNA'nın varlığından haberdar değildi bu insanlar.
Doğru.
Genetik diye bir şey bilmiyorlardı. Kalıtım kanunları bilinmiyordu. Ve diyorlardı ki hatta bir eğer babanın kolunu keselim. Ondan sonra onun oğlunun da kolu kesilsin. Sonra onun oğlu da kolu kesilsin. Böyle nesilden nesile kolları hep kesilirse işte bir süre sonra doğacak çocuklar kolsuz doğar diye böyle bir varsayımda da bulunabiliyorlardı. Niye? İşte kanla taşınıyor kalıtsal özellikler diye zannediliyordu. Oysa bugün biliniyor ki, daha doğrusu hemen sonrasında, çok kısa bir süre sonra 19. yüzyılda Mendel, yine bir rahip, botanikçi, genetiği kanunlarını ortaya koydu. Ve genlerle taşındığını, yani özelliklerin genlerle aktarıldığını ortaya koymuş oldu. Bugün artık elektron mikroskopisiyle işte DNA'nın hassas yapısı, nasıl binlerce ciltlik ansiklopediye sığacak bilginin tek bir hücrenin içinde çekirdeğine sığdırılmış olduğu gerçeği bugün artık biliniyor.
Biliniyor, evet.
Ve genler olmadan hiçbir özelliğin var olamayacağı, hiçbir özelliğin de aktarılamayacağı biliniyor. İşte Darwin zaten o yüzden hiç genlere zaten bilmiyordu, girmedi. Hı-hı. Kalıtım konusuna da detaylı olarak bilmiyordu. O yüzden doğa seleksiyonla yola çıktı. Doğa seleksiyon iddiası da neydi? İşte çevresel etkenlerle bir türün değişebileceği, zaman içinde, milyonlarca yıl içinde değişebileceği ve değişmiş özelliklerin, bakın eksilme şeklinde değil, yeni özelliklerin kazanılması şeklinde olduğunu iddia ediyor.
Ve giderek artması. Evet. Buradaki sorusunda da aslında kendi tezini de çürütmüş olmuş. Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse, neden sayısız geçiş formuna rastlamıyoruz? Az önce evet. Sizin
ara
bahsettiğiniz...
Ara geçiş formu yok. Bunu zaten yok, göremiyoruz tarihinde.
Ama yani evrim teorisi
onun bilincinde vararak...
Kademeli olarak yeni özellikler kazanması gerekiyor evrim teorisine göre canlı. Bu nasıl olacak? Böyle bir mekanizma var mı doğada diye bakalım, inceleyelim. Doğal seleksiyon bir defa yeni özellikler kazandırmaz. Yani mesela şöyle bir tablo çizeyim gözünüzün önünde. Orman var. İşte Afrika'nın ormanlarında işte yırtıcı hayvanlar var. Bir yandan da geyikler var. Geyikler aslanlardan, kaplanlardan kaçıyor değil mi?
Hı hı.
O geyikler devamlı kaçıyorlar. Devamlı bir elimine oluyorlar. Devamlı eleniyorlar.
Evet.
Sağlıksız hasta olanlarını kaplanlar, aslanlar yiyorlar.
Hı hı.
Ve ne olmuş oluyor? Geyik sürüsü artık hep böyle sağlıklı olan bireylerden müteşekkil olmuş oluyor. Öyle değil mi?
Doğru.
Peki ama ne kadar hızlı koşarlarsa koşsunlar, bu geyikler bir süre sonra yeni özellikler kazanıyor mu peki?
Hayır tabii ki.
Yeni özellik mesela kanat takılıyor mu bunlara? Kesinlikle kanat özelliği
hayır.
Kazanıyor mu? Ekleniyor mu bunların genetik bilgisine? Hayır.
Kesinlikle hayır.
Demek ki doğal seleksiyon tamam doğada var. Hı-hı. Ama bu onlara yeni bir özellik kazandıran bir mekanizma değil. Bunların genlerini etki edecek bir mekanizma asla değil. O yüzden doğal seleksiyonun bu şekilde genleri etki etmediğini fark eden neo-darwinistler, yani yeni evrimciler diye kendilerini addeden insanlar 1938 yılında bir araya geldiler ve ancak o zaman artık genetik biliniyordu. Mutasyonların, yani genler üzerinde değişiklik yapan tek mekanizmanın canlılara yeni özellikler kazandırabileceği iddiasına bulundular.
Evet.
Yani dediler ki mutasyonlar, bakalım gerçekten öyle bir özellikleri var mı yok mu? Yoksa bu iddiada bir safsata mı değil mi? Bunu halkımız öğrensin. Dediler ki mutasyonlar nedir? Ultraviyole ışını. Güneşten geliyor. Biliyorsunuz kanser yapıyor. Nasıl yapıyor? Hücrenin içindeki DNA'da bozulmaya sebep oluyor. Öyle değil mi?
Evet.
Gerçekten mutasyonlar yalnızca DNA genetik bilgi üzerinde eksilme veya yer değiştirmeye sebep olan bir mekanizma. X ışını, yani röntgen ışınları da bunu yapıyorlar. Gelip DNA'daki o işte belli harflerin, belli şifrelerini ya tahrip ediyorlar, eksiltiyorlar, hı-hı, ya da en iyi ihtimalle yerlerini değiştiriyorlar.
Dolayısıyla yararlı bir gelişimi oluşturmaları mümkün değil.
Mutasyon mekanizması en iyi ihtimalle etkisiz kalıyor. Ama %99 oranında zararlı. Biz bunun örneklerini çok gördük. Hiroşima'da gördük. Hı-hı. Atom bombası atıldı. Evet, Nagasaki'de yine aynı şekilde.
Evet.
Çernobil'de bir hafif bir sızıntı oldu. Radyasyon sızıntısı oldu. İnsanlar sırf çay içtikleri için ya da işte o radyoaktif yağmura maruz kaldıkları için, onunla sulanmış işte gıdaları tükettikleri için ne olmuş oldu? O insanlar aynı radyasyona maruz kaldılar ve hücreleri bugün hala nesiller boyunca, yani birkaç jenerasyondur, insanlarda kanser o bölgede niye görünüyor? İşte bu yüzden görünüyor. Yani mutasyona uğradıkları için insanlar görünüyor. Çocukları sakat doğumlar neden oldu? İşte mutasyon sebebiyle oldu. Mutasyonun net etkisi zarar o yüzden.
Hı hı.
Biz bunu hep gördük. Laboratuvarda da gördük. Meyve sinekleri üzerinde yapılan deneylerde bunu çok açık ve net bir şekilde görüldü. Dokümente edildi, yani belgelendirildi.
Nedir o deney? Biraz detaylı bahsedebilir misiniz?
Şimdi laboratuvar ortamında rahatlıkla çoğaltılabilen, hızlı bir şekilde türetebilen bir canlı, hı hı, Drosophila melanogaster denilen meyve sinekleri. Bu bir tür. Denek hayvanı olarak kullanılıyor. Bunların üzerine radyasyon uygulandı. Kanserojen maddeler uygulandı. Kimyasallara maruz bırakıldılar. Ultraviyole ışığında maruz bırakıldılar ve mutasyonun hemen her şekli bu şekilde uygulandı. Bakıldı. Acaba faydalı bir mutasyon, yani o canlı türüne yeni özellik kazandıran bir mekanizmadır mutasyon yoksa değil midir? Bu gösterilmiş oldu. Sonuçlar, mutasyonun net etkisinin zarar olduğuydu. Mutasyon ne yaptı? Bu meyve sinekleri üzerinde bunların sakat doğmasına, genellikle öldürdü bunları. Ya da en iyi ihtimalle işte kafasından bacak çıkan ya da işte iki kanatlı bir şekilde uçarken bu meyve sinekleri, dört kanatlı meyve sinekleri ortaya çıktı. Ama bunlar da uçamadıkları için besinlere ulaşamadılar ve yine öldüler, elendiler. Bu şekilde mutasyonun net etkisinin zarar olduğu bugün artık biliniyor. Bakın ekranda da görünüyor, hı hı, o deneyin sonuçları. Kanatları bozuk canlılar ortaya çıktı, meyve sinekleri çıktı. Genellikle öldüler zaten. Bu şekilde belgelenmiş bilimsel bir gerçektir. Mutasyonun net etkisinin zarar oldu.
Zarar oldu.
Faydalı bir mutasyonun asla ve asla olmadı.
Hı hı.
Ama bakın evrimciler, faydalı mutasyon var mı diye sorulduğunda işte Richard Dawkins cevapsız olarak kalıyor. Dakikalarca havaya bakıyor, cevap veremiyor. Evet. Ama mesela orak hücresi anemisinin bugün hala faydalı bir mutasyon olduğunu zanneden insanlar hala var. Bazı biraz bilim adamları bununla ortaya çıkabiliyorlar. Oysa orak hücre anemisinin yine zararı olduğu, yani faydalı bir mutasyon olmadığı bilimsel bir gerçek. Yani bu artık tartışılmaya mahal vermeyecek kadar açık bir gerçek. Neden? Çünkü Oktar Bey detaylarını isterseniz izah etsin.
Evet, buyurun Oktar.
Evet, hemoglobin diye bir molekül var. Oksijen taşıyor al yuvarlarımızın içerisinde. Tabii son derece kompleks bir yapısı var. Bir protein çünkü. Bunda tek bir amino asit, glutamik asidin valin isimli bir amino aside değişmesi sonucunda bir rahatsızlık meydana geliyor. O da şu, hemoglobin molekülleri kristalleşiyorlar ve normal disk şeklinde olan al yuvarların yapısı bozuluyor ve orak bir şekle geçiyor böyle. Çeyrek ay gibi böyle, hilal gibi böyle bir şekle geçiyor. Bu yapısından dolayı damarları tıkıyorlar ve bunlar, bakın bu hastalıkta beyin felci, beyinde doku ölümleri, böbrek yetmezliği, akciğer yetmezliği, zatürre, solunum kemik yetmezliği. Sistemlerinde zarar, ondan sonra bütün sistemlerde dalakta hasar meydana geliyor ve bu ağır rahatsızlıktan dolayı hastalar hayatlarını kaybediyorlar. Dediler ki bu sefer iki geni biliyorsunuz aynı anda taşıyan hastalarda ya da bilmeyenler için söyleyeyim, buna homozigot deniyor. Bazı hastalar var dediler bu sefer, taşıyıcı deniyor bunlara. Hı. Hastalığın belirtileri ortaya çıkmıyor. Yani evet. Bir gen babadan sağlam gelmiş, anneden diyelim ki hasarlı olanı gelmiş. Dolayısıyla bunlar hastalığın bütün belirtilerini ortaya çıkarmıyorlar. Ama dediler, iddiaları şöyle, bir rahatsızlık var, sıtma rahatsızlığı. Sıtmanın paraziti bunlarda daha az barınabiliyor. Dolayısıyla bağışıklık sistemlerinde bir ilerleme meydana getirdiği için faydalı bir mutasyon diye iddia etmeye kalktılar. Kesinlikle doğru değil. Şundan dolayı doğru değil. Bakın, bir kere bağışıklık sistemlerinde bağışıklık sistemleri de çöküyor bu hastaların. Yani bütün enfeksiyonlar açık hale geliyorlar. Dolayısıyla bağışıklık sistemindeki bir ilerlemeden dolayı sıtmaya biraz direnç kazanmaları iddiası doğru değil. Sıtmaya direnç kazanmalarında, biraz dirençli olmalarındaki iddia şundan kaynaklanıyor. Sıtmanın paraziti al yuvarların içinde tamamlıyor hayatını. Bu orak şekline geçen, yapısı bozulan al yuvarlar, sakatlanan al yuvarlara giremediği için onların vücutlarında yürüyemiyor. Dolayısıyla daha sıtmaya yakalandıkları doğru ama bu yüzden. Ama yani bu hastalar çok ağır hasta, ölümcül. Diğer taşıyıcı olanları için de belirtileri taşımadığı doğru değil. Bunların bir kısmında belirtiler oluşuyor, hastalığın belirtileri. Diğer kısımlarında da ağır egzersizle, oksijen yetersizliği gibi durumlarda mesela bir dağa çıktıklarında ya da ağır egzersiz yaptıklarında hastalığın belirtileri derhal ortaya çıkıyor. Yani hasta, her iki durumda da rahatsızlıkları var, sakat hale gelmiş. Bu bunlardan bir tanesi. Bakın bu doğru değil. İkincisi antibiyotik direncini iddia ediyorlar. Bu da sık sık duyulur. Hı. Diyorlar ki antibiyotik veriliyor bir hastaya. Bir müddet sonra antibiyotiğe dirençli bakteriler ortaya çıkıyor. Bu doğru. Ama bakın nasıl oluşuyor. Bu da faydalı mutasyon örnek değil. Kesinlikle örnek değil. Şundan dolayı örnek değil. Antibiyotiğin verildiği ortamda eğer antibiyotiğe dirençli bakteriler varsa bunlar antibiyotikten etkilenmedikleri için ürüyorlar ve çoğunluğu bunlar oluşturuyorlar. Yani ortamda zaten varlar. Sonradan kazanılmış bir özellik değil. Doğru. Ve bu iki mekanizmayla oluşuyor. Birincisi bakterilerde mesela penisilin diye bir antibiyotik var biliyorsunuz. Penisiline dirençli bakteriler var. Fakat bu penisiline dirençli bakteriler biz biliyoruz bugün. Penisilin daha icat olmadan, keşfedilmeden önce zaten varmış. Kuzey kutuplardan birinde cesetler bulunuyor. Fakat buzun içinde kaldığı için bozulmamış. Bunlar penisilinden önce 19. yüzyılda bulunan cesetler. Bunların içerisinde penisiline dirençli olan bakterilerin olduğu bulundu. Dolayısıyla penisilin keşfedilmesinden önce dirençliler. Nasıl dirençliler biliyor musunuz? Bu bakterilerde bir enzim yapılıyor. Bir protein var bakterilerin içerisinde. Bu antibiyotiği parçalıyor. Bakın bu evrimde oluşmuş bir şey değil ki. Tesadüfen de değil, mutasyonla da değil. Zaten var o bakterinin içerisinde o enzim. Evet. En başından beri var. Birinci mekanizma bu. İkinci mekanizma mutasyonla antibiyotiğe dirençli hale gelebiliyorlar hakikaten. Bu doğru ama nasıl oluyor biliyor musunuz? Mesela bakterilerin protein fabrikaları var. Bunlara ribozom deniyor. Bunlar sakat hale geliyorlar mutasyonla. Protein fabrikasının yapısı bozuluyor ve protein sentezleme hızları düşüyor bakterilerin. Bakteri sakat oluyor yani. Sakat olduğu için dirençli oluyor antibiyotiğe. Dolayısıyla antibiyotiğin olmadığı bir ortamda sakat bir bakteri sağlıklı bir bakteriyle rekabet edemiyor zaten.
Doğru.
Yani bu da faydalı mutasyon değil. Bakın zararlı bir mutasyondan dolayı bakteri antibiyotiğe dirençli hale geliyor. Yani her ikisi de yalan. Yani bunu bildikleri halde böyle yapıyorlar. Ya bunun gibi çok örnekleri var. Yani çok örnek yok da aslında birkaç tane örnek var. Hepsi yalan zaten, biliyoruz bunun yalan olduğunu. Yani faydalı mutasyon kesinlikle yok. Onun için zaten Richard Dawkins biliyorsunuz bir programda soruyorlar. Bir tane faydalı mutasyon örneği gösterir misin diye. Eğer evrim gerçek olsa trilyonlarca olması lazım faydalı mutasyon. Bir tane bile yok. 17 saniye havaya bakıyor, yayını durduruyor ondan sonra. Dünyanın en önde gelen evrimcisi. Zaten mutasyonlar mutlaka simetriyi bozar. Mutlaka zararlı olur. Yani altın, biliyorsun canlılarda altın oranı yaratılış var. Mesela seyircilerimize güzel resimler gösterelim. Bakın burada. Canlılarda kusursuz bir yaratılış var. Başka. O kadar sevimliler, simetrileri, altın oranlarıyla o kadar güzel varlıklar ki. Evet. Bu... Neyse bununla devam edelim. Bakın. Bu sevimli canlılarda çok güzel, bakın, kusursuz simetrileri.
Ya tesadüfen oluşmuş diyemeyiz yani böylesine.
Mümkün değil tabii.
Güzel canlıların.
Çok sevimli.
Kazınmış seyrediyor oradan.
Tesadüf olsa estetik olmaz.
Estetik olmaz, evet.
Güzellik olmaz.
Çok güzel olarak yaratılmış.
Ve yani hani işte dört tane kedi yavrusunda aynı yerde kulaklar, aynı yerde göz, bacaklar, kuyruk falan. Tabii. Aynı şekilde olmaz. Simetrisi olmaz.
Ve altın oran olmaz. Göze hoş gösteren şey o 4.7 idi değil mi?
1.618 bir oranla yaratılıyor.
Evet.
Bu çok özel bir sayı. Orta çağda bir tane Fibonacci diye bir matematikçinin bulduğu bir şey. Her iki sayının toplamı bir sonraki sayıya bölündüğünde bir oran çıkmaya başlıyor. 13 sayıdan sonra bu oran sabitleniyor. 1.618'i veriyor. Bakın sayıları, demek ki matematiği, sayıları yaratanın Allah olduğu çok ortada. Allah bu 1.618'lik rakamı canlıların çeşitli oranlarında, kaşın göze oranı, işte burnun ağzı oranı, parmaklardaki oranlarda, kozalaklarda, çiçeklerde hepsinde Allah bu şekilde yaratmış. Ve altın oranla yaratılan her şey bu mimaride de daha sonra kullanılmış bulunduktan sonra böyle altın oranla yaratıldığı canlıların. Daha göze hoş ve estetik geliyor. Bu Allah'ın yaratmasının tabii yani kesin deliliyle.
Yüzde mesela bir şey yok. Tesadüfi bir yerleşim yok. Gözün yerleşimi tesadüfe bağlı değil. Özel bir oranı var. Yani özellikle yerleştirilmiş. Buruna göre gözün konumu özellikle ayarlanmış.
Çok baksana ne kadar sevindim. Allah'ın munis sanatının tecellisi.
Evet, evet. Çok sevindim. Fincanın içine. Yani ne kadar Allah, estetik.
Evet. Evet. Allah renkli, her şeyin küçüğüne, güzel, yavrusuna özel böyle bir şefkat ve değil sevgi
evet,
beslemeye yönelik bir şey yaratmış. Ki o korunsun, büyütülsün,
büyütülsün, beslensin diye. Evet.
Bakın renkler, düzgünlük, muazzam, simetri, sevimlilik. Bakın renklerin renkler, güzelliğine bakın, desenlere.
Muhteşem.
Maşallah. Muhteşem bir yaratılış maşallah. Gülüyor.
Bazı renklere halen çeşitli kombinasyonlarla ulaşılamıyor, biliyorsunuz değil mi?
Evet.
Yani o kadar muazzam renkler var ki. Seviyorum. Yani tüm bunların biliniyor olup da bu şekilde davranılması da hakikaten çok acayip.
Yani kutup ayısının mesela kürkünün beyaz olması tesadüfi bir şey mi? Hayır.
Değil.
Orada kendisini saklaması ve böylece saklayarak kamufle olmuş bir şekilde abına yaklaşabilmesi yani için.
Bakın tavus kuşunun tüyleri için Darwin ne diyor biliyor musunuz? Tavus kuşunun tüylerindeki desen diyor beni gördükçe hasta ediyor diyor. Tabii hasta eder çünkü ama Allah yaratmış çok açık, evet, yani. Bakın mükemmel, evet, mükemmel bir güzellik değil mi de desenleri. Yani. Bütün canlılarda ve çeşit çeşit yani milyonlarca tür var. Bugün yaşayanlar milyonlarca.
Tabii,
tüm tarih boyunca 3 milyarın üzerinde tür yaşadığı tahmin ediliyor. Yani sadece %1'inin bugün hayatta olduğu, %99'un neslinin tükendiği, dolayısıyla milyarlarca tür yaşamış.
Maşallah.
Evet. Daha çok var ama devam edebiliriz. Bu da tembel hayvan. Bütün gün uyuyorlar, yatıyorlar.
Ne seveyim ben.
Bakın zebraların desenleri,
evet,
değil mi?
Evet, desenleri.
Oh. Güzellikleri maşallah.
Evet, maşallah hakikaten.
Başak yavruları.
Ya desen var üzerinde. Yani hani özellikle bir yere çizip yapılsa ancak belki onda da hata olur ama bu kadar muntazam olmaz.
Senin de güzellik
ne sevim.
Maşallah.
Maşallah evet.
Safları, temizlikleri, güzellikleri.
Ne bir çeşitlilik var. Mesela Allah örnek edilmeksizin yaratan bedi sıfatı var Allah'ın. Burada onu görmüş oluyoruz. Biri diğerine benzemiyor.
Benzemiyor, doğru.
Allah sonsuz sayıda tür yaratabilir. Hiç de biri, evet, biri yani diğerine benzemez pekala.
Evet,
zaten tüm doğada yani genetiğin, DNA'nın kaynağını tesadüflerle açıklamak zaten mümkün değil.
Hı hı.
Çünkü eğer bir bilgi varsa bir şeyin nasıl yapılacağı tarif edilmiş. Yani o motorun parçalarının, o proteinin parçalarının nasıl yan yana gelip nasıl çalışacağı tarif edilmiş. Siz bir kılavuz bulsanız, o kılavuzda o makine nasıl çalışacağı tarif ediliyorsa, nasıl kullanacağı tarif ediliyorsa, işte parçaların dizilimi, işte mühendislik olarak işte diyagramlar varsa, işte şu devreler şuradan şuraya geçer, şu kadar volt. Böyle bir kılavuz, böyle bir kullanım kılavuzu elinize geçtiğinde ne dersiniz? Bunu herhalde bir fabrika yapmıştır işte.
Tabii.
Ya Avrupa'da, ya Amerika'da, ya Japonya'da, işte veya Çin'de yapılmış. Onun bir yapanı var.
Hı hı.
Hatta markası ne dersiniz? Yani kim bunu yapmış dersiniz? Öyle değil mi?
Doğru.
Şimdi hücreye baktığımızda onun içinde bir DNA var. Yani öyle bir kılavuz ki 1000 ciltlik bir kılavuz. Bir sürü motor var. 600 çeşit motor var bir mikrobun içinde. 100.000 çeşit protein var. Sırf bir insanın hücresinin içinde. 100.000 çeşit motorun nasıl çalışacağına dair kullanım kılavuzları var. Tek bir hücrenin içinde.
Tek bir hücrenin içinde.
Bu ne demek? Bu bir yaratıcı demek yani. Allah'ın
evet,
kat'i şekilde yarattığının en büyük kanıtı DNA kesinlikle, tek başına. Bir şeyin bilgisinin olması demek, onu yazan var demektir. Bilgi tesadüfen ortaya çıkmaz.
Çıkmaz, doğru.
Hele bilgi varsa ve sonra da ona uygun olarak bir şey, bir ürün varsa, Allah o bilgiye göre yaratmış, hı hı, anlamına gelmiş oluyor bu. Hücrenin içindeki o çalışan mekanizmalar zaten yine bunu kanıtlıyor. Biz Allah'ın yaratışını an be an gözümüzün önünde canlı olarak görüyoruz. Allah her an yaratmaya da devam ediyor. Ona şahit olmuş oluyoruz, onu görmüş oluyoruz. Laboratuvarda böyle, işte gözlemlerle böyle hep bunu tetkik etmiş oluyoruz.
Evet, kesinlikle hakikaten de bir tesadüfe yer bırakmayacak şekilde. Şu anda ekranlarımızda
kinedir. Şu anda çok sevimli bir tane papağan var. Bebekle yaşatmışlar bunu uzun süre.
Aynı ortamda.
Bir anca düşler
artık. Canlarda muhteşem bir sevimlilik, güzel yaratılış var tabii. Yani çok açık her şey.
Hı hı.
Aslında doğada her şeyde bir mesaj var. Allah'ın yarattığını gösteriyor. Yani nereye baksanız Allah Kur'an'da bildiriyor bunu zaten. Gözünü çevirip gezdir diyor, şeytandan Allah'a sığınırım. Herhangi bir çatlaklık göremezsin diyor. Yani bu hiçbir eksiklik yok. Bütün canlılar kendi işlerinde mükemmeller. Allah eksiklikleri özel olarak yaratmış. Yani insanın tabii hastalanması, hastalık özel olarak yaratılmış. Virüsler var, bakteriler var, özel olarak yaratılmış. İnsana bağışıklık sistemi yaratılmış bunlara karşı korunmak için. Yaşlanma özeldir, dünyada kirlenme özeldir. Bunlar ahirette olmayacaktır. Cennette mükemmellik vardır. Allah yeni bir yaratılışla yaratacağını bildiriyor. Hiçbir şekilde yaşlanma, eksiklik, kirlenme, bütün eksikleri kaldıracak Allah ahirette. Dünyada özel olarak yaratılmıştır ama bütün nereye baksak biz, mükemmel bir yaratılış ve düzen görürüz. O düzenin oluşmasından işte bilim oluşur. Yani bilimi yaratan Allah'tır. Bilimsel kanunları yaratan Allah'tır. Çünkü Allah'ın koyduğu kanunlardır onlar. İnsanın buna bakması bilimi oluşturur. Ve insanın bunda derin derin düşünmesi de Allah'ın varlığını sonsuz aklını, sonsuz sanatını, sonsuz gücünü kavrattırır bize. Bu yüzden seyircilerimizin, hocamızın kitaplarını okumalarını, CD'lerini alıp herkesi seyrettirmelerini, kendileri seyretmeleri ve öğrendiklerini etrafa anlatmaları çok önemli. Çünkü Darwinizm saçmalığı, bu batıl din ortadan kalktığı zaman işte dünyada çok güzel ahlak tecelli edecek. Yani din ahlakı yayılacak, İslam ahlakı yayılacak bütün dünyaya ve Hazreti Mehdi'nin, Hazreti İsa'nın ortaya çıkmasıyla, Hazreti Mehdi geldi inşallah, ortaya çıkışına az bir zaman kaldı. Hazreti İsa'nın da ortaya çıkışıyla çok güzel ahlak yaşanacak, savaşlar olmayacak, bütün silahlar ortadan kaldırılacak, bunlar teknolojide kullanılacak. Barış, kardeşlik, adalet, sevgi, şefkat hakim olacak. Çünkü 21. yüzyıl Darwinizm yüzünden çok büyük acılara sahne oldu. Yaşanan savaşlar ve sapkın felsefeler yüzünden, komünizm, faşizm felsefesi yüzünden, anarşizm, ırkçılık ortaya çıktı. Darwin kendisi ırkçıydı. Onun fikirleri alıp Hitler tarafından faşizme uygulandı. Alfred Rosenberg tarafından, Mussolini tarafından.
Doğru.
Komünizm aynı şekilde çatışma mantığını Darwinizm'den aldı ve hatta bilimsel kaynak gösterdiler. Karl Marx ve Engels tarafından diyalektik materyalizm olarak, diyalektik felsefe Hegel'den öğrendiklerini Marksizm olarak ortaya attılar. Bunun yüzünden 100 milyonun üzerinde insan katledildi. Stalin döneminde 20 milyon insan, Mao döneminde 60 milyon insan. Bunların kanlı felsefelerinden dolayı, gaddarlıklarından dolayı ve evrimi ispatlamak için yapmaya çalıştıkları deneylerden dolayı oldu bu. 100 milyonun üzerinde insan sadece komünizmde. Hitler döneminde 55 milyon insan, ırkçılık, vahşi kapitalizm aynı şekilde ve terörizm yüzünden de milyonlarca insan hayatını kaybetti. Toplam 350 milyon insan bu Darwinizm sapkınlığı yüzünden hayatını kaybetti. İşte inşallah bu dönemin sonuna geldik.
İnşallah.
Bu bilimsel delillerin ortaya çıkmasıyla ki buna gerçekten bütün dünyada hocamız vesile oldu. Bütün dünyada kitap 200 ülkesinde kitapları okunuyor. 60 dilden fazla dile çevrildi. Biz dünyanın neresine gitsek onun adına büyük hürmet görüyoruz. Binin üzerinde üniversitelerde konferanslar verdik. Cihat da aynı şekilde Amerika'da, İngiltere'de, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde. Darwinizm çatır çatır gidiyor. Yani böyle köhnemiş, saçma sapan iddialarla, yok kuyruk sokumundaki kemik bilmem neymiş falan böyle ipe sapa gelmez, yok kayıp halka bulundu. Bu dönemler bitti inşallah. Bunun da ortadan kalkmasıyla çok güzel ahlak hakim olacak inşallah.
İnşallah. Zaten bu tarz haberler zaman içinde kendi kendilerini yalanlamış oluyorlar değil mi?
Bizim karşımızdaki en büyük tehlike, en büyük problemimiz bizim cehalet. Yani bilgiden uzak kalırsa insanlar bir defa çok güzel kandırılırlar. Bugüne kadar öyle olmamış mı? İşte bilimin olmadığı ortamda, işte bilgisizliğin hakim olduğu ortamda evrim teorisi Darwin çıkmış, savunmuş kendince. İşte bilinmeyen ortamda, işte mikroskobun yeterince gelişmediği bir ortamda, işte canlılar yeterince tanınmıyorken, bilinmiyorken birisi kalkıp felsefi böyle iddialarda rahatlıkla öne sürmüş bir felsefeyi, dinsizlik felsefesini öne sürmüş, oturtmuş kendince. İnsanlar da bu yüzden savaşmamış mı?
Evet.
Birbirlerini hayvan gördükleri için, yani şuursuz varlıklar olarak gördükleri için öldürürken tabii ki acımaz.
Güçlü olsun, güçlü olan kazansın felsefesiyle.
Evet. Eğer karşısındakini bir insan olduğunu, bir ruha sahip bir insan olduğunu, kendini de öyle zanneden bir insan, vicdanı olarak düşünse, bunun da öldükten sonra da bir ahiret olduğunu ve hesap vereceğini, dine inansa, dindar olsa, ister Hristiyan, ister Musevi, ister Müslüman, hepsi için geçerli. Hepsinde ahiret inancı normalde var. Ama ne yapılıyor? İşte bu şekilde Darwinizmle dinlerin içine girilerek ne yapılıyor? İnsanlar dinsizleştiriliyor. Yavaş yavaş yapılıyor bu. Ve ateizm bu şekilde bilinçaltına işleniyor yavaş yavaş. Sonra ne oluyor? Tabii ki gider işte komşusuna yardım etmemeye başlar. Neden komşuluk ilişkileri bugün işte kötü ya da bir apartmanda kimse kimseyi tanımıyor? İşte bundan dolayı tanınmıyor. Yani eskiden işte annelerimiz, anneannelerimiz nasıldı diye böyle işte anlatırlar.
Değil mi?
İşte gitmeler gelmeler vardı
tabii,
şeklinde.
Tabii,
bugün
tabii,
niye
tabii,
yok?
Evet.
İşte bu yüzden yok. Bunun bir an önce ortadan kalkması için de İşte insanın bir defa nereden geldiğini, kime tapması gerektiğini, onu kimin yarattığını, Allah'ın nasıl yarattığını çok iyi bilmesi, anlaması, çevresinde Allah'ın nasıl yarattığını bilmesi, tanıması gerekiyor ki karşısındakilere saygısı olsun, sevgisi olsun, şefkati olsun, sorumluluğu olduğunun bilincinde olsun.
Doğru.
Allah'a karşı içi saygı dolu bir korkuyla ibadetini yerine getirsin, buna göre yaşasın, hesap vereceğini bilerek yaşasın. Ve hayatını buna göre sürdürsün.
Doğru.
Tabii bunlar değişti. Yani bu 19. yüzyılda 20. yüzyılın bir kısmında böyleydi ama ahir zaman başladığından beri inşallah tamamen tersine döndü. Bakın Türkiye'de Allah'a inananların oranı %99 Darwinizme karşı olanların Türkiye'de. Evet. İngiltere'de %75'i inanmamaya başladı. %25'lere düştü Darwinizme inananların oranı ki İngiltere 5'iydir. Avrupa'da çatır çatır gidiyor. Amerika'da gidiyor. Hakikaten gerçekten hocamızın 30 senedir yaptığı faaliyetler dünyada buna vesile oldu. Yani binlerce konferans, bakın milyonlarca kitap. Bugün 100 milyonun üzerinde kitapları satılıyor. İnternet, 500 üzerinde internet sitesinden milyonlarcası indiriliyor. Dünyanın her tarafında televizyonlarda filmleri oynatılıyor. 200'ün üzerinde dokümenter filmi var. 300'ün üzerinde kitabı var. 60'tan fazla dile çevrilmiş bunlar. Bu vesileyle hakikaten Darwinizm kesin olarak mağlup oldu. Yani ateizm mağlup oldu, materyalizm mağlup oldu. Ve bunun yerine din ahlakı gelmeye başladı. Mesela dün biliyorsunuzdur çok büyük bir toplantı oldu. İsrail'den gelen misafirleri vardı hocamızın. 10 kişilik bir heyet geldi İsrail'den. Bunların içerisinde hükümet üst düzey yetkilileri vardı. İsrail devletini temsil eden bir bakan yardımcısı. İsrail başbakanının baş danışmanı geldi. Aynı zamanda aynı şekilde Musevi iki tane Sanhedrin denen çok üst düzey hahamları vardır. Bütün Musevi'nin çatısını oluşturur. İki tane bunların biri Beni Nuh Mahkemesi Başbakanı, diğeri İslam temsilcisi. İki tane haham bey geldiler. Aynı zamanda Rum Ortodoksların lideri geldi, İsrail'deki lideri. Aynı zamanda Samaritlerin lideri geldi. Aynı zamanda Dürzilerin lideri geldi. Ve İsrail'in çok tanımış iki gazetecisi geldi. Çok tanımış bir köşe yazarıyla. En büyük haber sitesinin editörü geldi. Bütün dünya basınında haber oldu. İsrail basınında haber oldu. Başka yerlerde haber oldu. Türk basınında haber oldu. Bir büyük basın toplantısı oldu. Hocamızdan yardım talep etmeye geldiler. Esir olan bir askerleri dolayısıyla ve dinler birliğini işte ortaya çıkartacak çok büyük bir adım bu. Çünkü hocamızın üstün ahlakı, aklı, ondan sonra merhameti ve sevgisi ve şefkatinden dolayı bu şekilde bir yardım istemeye geldiler. Çünkü hocamız şunu ortaya koydu. Kur'an'ın kitap ehline bakış açısı belli. Merhamet, sevgi, şefkat ve ortak bir kelimeye davet edin diyor Allah. Onlara son derece sevgi, şefkatle. Aynı zamanda mesela insanın ateist olması da önemli değil. Yani biz tabii fikren bir mücadele veriyoruz ama bir insan ateistse, ben ateistim diyorsa tabii diyecek bir şey yok. Yani o da birinci sınıf insandır, birinci sınıf vatandaştır. Komünistler için de geçerli bu, Darwinistler için de geçerli. Tabii biz bunun saçmalığını anlatırız. Yani ama ben tamam kardeşim saçma ama ben hala inanıyorum diyorsa kendi bir rica iştir. Yani o da birinci sınıf vatandaştır.
Bize... Ama o fikre sahip olup karşısındaki insana da saygısızlık boyutuna, hatta bir şiddet boyutuna geldiği zaman durum değişiyor. Az önce dediğiniz gibi 350 milyon insan. Yani çok ciddi bir rakam.
Tabii yani büyük vahşet getirdi. Tabii. Çünkü Darwinizm'in mantığı çarpık. Yani siz bir yaratıcının varlığını ortadan kaldırırsanız o zaman işte Darwin'in ortaya koyduğu güçlü olan ayakta kalır, zayıf olan elenir, yok olur, gider. Çatışma ilerlemenin temelidir. Bu mantıklar yani orman kanunlarının toplumlara uyarlanmış halde sosyal Darwinizm oluyor. Bu oldu. Yani Darwin mesela ırkçı. Diyor ki beyaz Avrupalı adam en üstündür diyor. Bütün diğer ırklar ki bunları özellikle belirtmiş. Türkler haşa Türkler için barbar ve aşağı ırklardır diyor. Yok edilecektir diyor. Yani Türk milleti kabul eder mi şeyi? Çok necip Türk milleti bakın İslam'ın bayraktarlığını yapmış. Osmanlı'yı düşünün diğer bütün binlerce yıllık devlet geçmişi var. Sayısız medeniyetler kurmuş. İslam bayraktarlığını yapmış bir millet için. Yani ağza alınmayacak şeyler söylüyor ve aşağı olarak görüyor. Bu aşağılık fikirleri alınıyor, bunu Hitler tarafından faşizme uygulanıyor. Hitler bütün milyonlarca insanın katline sebep oldu. Neden oldu? Darwin'in fikirlerini aldı. Dedi ki, bakın dedi, ırkçılık dedi bilimsel bir gerçektir dedi. Daha çok evrimleşmiş Ari Alman ırkı vardır dedi. Daha az olan dedi ırklar vardır dedi, az evrimleşmiş. Onların yok olması gerekir mantığıyla hareket etti. Nedir? Bu Darwinizm'dir işte. Komünizm aynı şekilde diyalektik felsefe çatışma mantığını Karl Marx Darwinizm'den alıyor. Söylüyor zaten. Darwin'in kitabı için bu diyor bizim doğa görüşümüzün temelini oluşturuyor diyor Engels'e yazdığı mektupta. Tam bir kitap diyor. Onu diyor hatta Das Kapital isimli kitabını üzerine imzalıyor. Darwin'in hayranından diyerek böyle Karl Marx olarak imzalıyor. Darwin'e gönderiyor. Diyalektik felsefe zaten çatışma mantığı Darwinizm'den kaynaklanıyor. Darwinizm işte bilimsel temelidir bunun diyor. Ondan sonra işte proletaryanın iktidara geleceğini iddia ettiler. Alt şeyler, üst ekonomi her şeyin belirleyicisidir. Tarihin formülünü bulduğunu iddia etti. Tarih çatışmaya dayanmaktadır dedi. Bu çatışmanın sonucunda dedi proleterler hakim olacak. Bütün varsayımları yanlış çıktı ama bu arada maliyeti çok büyük oldu.
Çok büyük oldu.
100 milyon küsur, 150 milyon insan katledildi dünya çapında. Mao'nun sapkınlığı, Mao'nun döneminde, Stalin'in döneminde, Troçki rejimleriyle Lenin'in kanlı Bolşevik ihtilali oldu biliyorsunuz. Dünyanın her tarafında komünist idarelerde. Anarşizm ve terörizm aynı şekilde. Terörizm mantığı değil mi? Sadece bizden olmayan, olmadıkları için diye öldürme mantığıyla hareket ettiler. Sivil insanları, masum insanları bombaladılar, parçaladılar, yok ettiler. Milyonlarca insan bu şekilde katledildi. Şehirler yok oldu. Değil mi? Atom bombalarıyla yok edildi, bombalarla yok edildi, savaşlar oldu. Sırf Darwinizmin sapkın felsefesi yüzünden. Bu Sümerlere, eski Mısır'a dayanan sapkın batıl felsefeden dolayı.
Şimdi 8. yüzyılda görüyorsunuz Endülüs'e kadar İslam yayılıyor. Yani İspanya'yı fethediyor Müslümanlar. Bu tabii böyle bir kan akıtma şeklinde değil. Oradaki insanlar bu güzel yaşanan Kur'an ahlakı sistemini kendileri de istiyorlar.
Evet.
Ve bu şekilde kabul ediyorlar. Yani İslam bir hakimiyet, bölgesel de olsa bir hakim bir zaman yaşıyor. Bakıyorsunuz Bağdat'ta bilimin merkezi olmuş Bağdat.
Doğru.
Bakıyorsunuz işte optik biliminde Müslümanlar çok ilerlemiş. Optiğin ilk kitapları yazılmış. Bakıyorsunuz tıp kitapları ilk olarak yazılmaya başlanıyor. İbn-i Sina o zaman çıkan insanlardan, bilim adamlarından. Bakıyorsunuz işte astronomide çok fazla ilerlemeler, Ali Kuşçu vesaire çok ilerlemeler kaydediliyor. Temeline indiğimizde dinin bilime yol gösterdiğini görmüş oluyoruz. Yani bir anlayış var, o zaman hakim olan, Kur'an ahlakiyle şekillenen bir bilim anlayışı. İnsanları Allah'a yaklaştıran bir yöntem olarak kullanıldığını görüyoruz bilimin. Demek ki insanlar Allah'a ne kadar çok yaklaşırlarsa, o da bilim yaparak tabii ki mümkün.
Evet,
Allah'a ne kadar çok yakından tanırsanız Allah'a o kadar çok yaklaşıyorsunuz. Allah katında en üstün olanınız, şeytandan Allah'a sığınırım, ayet-i kerimede Allah takvaca üstün olanınızdır diye bildiriyor. Irkla, renkle böyle bir şey söz konusu değil.
Değil.
Zenginlikle değil.
Değil.
Ancak Allah'a ne kadar çok yaklaşırsanız, Allah'ı ne kadar yakından tanırsanız Allah katında üstün oluyorsunuz. Ve Allah da sizi o kadar sizi hakim kılıyor. İnsanları sizin emrinize veriyor, ülkeleri emrinize veriyor. Sizi yöneticiler kılıyor. Allah'ın böyle bir kanunu var. Kendi sünnetinde, kendi dünya tarihinde bunu zaten görüyoruz böyle örnekleriyle. Ama ne zaman ki insanlar bilimi terk etmişler, yine aynı bölgeye bakıyoruz, bilimden uzaklaşmışlar. İşte cahiliye İslam dünyası denen ülkeler bugün işte niye daha geriler? İşte bilimi yanlış anlayışlara terk ettikleri için. Ya doğrusu Darwinist bilim anlayışı bu ülkelerde hakim olduğu için. İşte o kesime bakıyorsunuz, Libya'da mesela sosyalist bir hükümet. Mısır'da yine sosyalist, sol tabanlı bir hükümet, anlayış, devlet anlayışı artık hakim olmuş durumda.
Tabii ki vardı. Şu anda Darwinizm çatır çatır her tarafta yıkılıyor.
Evet.
Darwinizm çok büyük kaybettirdi dünyayı. Yani bütün dünya değişiyor şu anda. Bakın İslam Birliği'nin adımları her gün yeni bir hocamız müjdeledikten sonra, iki sene önceden söyledikten sonra bütün vizeler kalkıyor.
Evet.
Pasaportlar da kalkacak inşallah. Onu hocamız söylemişti inşallah. Adım adım İslam Birliği kuruluyor. Yani Hazreti Mehdi'nin gölgesi bütün dünyayı kapladı şu anda böyle. Hazreti İsa'nın huzuru gelişi çok yakın inşallah ortaya çıkışı. Dolayısıyla çok güzel müjdeli bir dönem geliyor. Darwinizm çok can yaktı ve bilim dünyasına çok vakit kaybettirdi. Bilimde gerilemeye sebep oldu.
Evet.
Ve insanlar çok değişik şeyler oldu. Bakın bir tane daha son bir örnek vereyim. Rusya'da Lysenko diye bir tane sözde bilim adamı çıkıyor. Stalin döneminde deney yapıyor evrimi kanıtlamak için. Buğdayın soğuk yerlerde yetişebileceğini, evrimleşerek yetişebileceğini ispat etmek için Sibirya'ya 8 milyon hektara buğday ekiliyor. Ki Rusya'nın bütün ihtiyacını karşılayacak miktarda bir miktar. Ne oluyor? Evrimleşme falan olmadığı için milyonlarca insan açlıktan ölüyor. Bunun aynısını Mao Çin'de yapıyor 1950'li yıllarda. Milyonlarca insan bu sefer açlıktan Çin'de hayatını kaybediyor. Yani evrimi ispatlamak için yapılan bütün gayretler bilime büyük vakit kaybettirdi. İnsanlığa
çok zarar
verdi. Evet, çok zarar verdi, acı çektirdi. Fakat inşallah sonuna gelindi.
İnşallah.
Evet, bu akşam da programımızın sonuna geldik. Sayın seyirciler, Çay TV ve Aksu TV ekranlarından bu akşam bizi canlı olarak izlediniz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Cihat Gündoğdu, Sayın Oktar Babun'a çok teşekkürler.
Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.
Bizlerle faydalı fikirlerinizi, görüşlerinizi paylaştığınız için. Bu akşam ayrıca da
Mavi Karadeniz Radyo 106.4, Radyo Star 94 Aksaray, Güneydoğu Radyo 99.6 Şanlıurfa, Emek Radyo 101 Mardin, Enerji Radyo 90 Ordu, Keyif FM 92.7 Nevşehir, Radyo 37 95.2 Kastamonu, ASR FM 96 Adıyaman, Ilgın FM 97.4 Konya frekanslarından da bizleri canlı olarak dinleyebildiniz. İnternet sitelerimizde haberhilal.com, harunyahya.tv, buğrayan.com, selamhaber.com'du. Evet. Ayrıca da harunyahya.tv sitesinden 24 saatte yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Ve soru ve görüşleriniz için de ahirzamansohbetler@hotmail.com adresinden de sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Ve harunyahya.org ve harunyahya.net adreslerinden de Sayın Adnan Oktar'ın eserlerini ücretsiz olarak indirip faydalanabilirsiniz. Yarın akşam 21 ve 23 saatleri arasında Tempo TV ekranlarında olacağız. Şimdilik hoşça kalın efendim.